işitemez, kimimiz göremez. Engel olabilir ama kusur denemez. Dokunarak görürüz, kalbimizde duyarız. Engel düşüncededir, düzsüzlük engeldir. Bir cesarettir aslında, sadece beklenti. Bir de araç gereçtir, sizinkiler gibi. Görmemezlik yapamayız. Duyup da duymamazlık yapamayız. Asıl sakatlıktır iletişimsizlik. Üç maymunu oynayıp insanım demecilik. Sakatlığı önce beynimizden silerim. Kadercilikten çıkıp da bilme dönelim. Sakatlığınca beynimizden silelim. Kadercilikten çıkıp da bilme dönelim. Asıl sakatlıktır iletişimsizlik. Üç maymunu oynayıp da insanın demecilik. Dokunarak görürüz, kalbimizde duyarız. Engel düşüncededir, düzsüzlük engeldi. Şüphesiz en büyük engel ön yargılarımız. Asıl engel düşüncede. Asıl engel düzsüzlükte. Haydi hep beraber bir düşünün ve gerçekleştirin.
Arkadaşlar, herkese merhabalar, merhabalar. Bugün 30 Nisan Salı ve bizler yine 2 haftalık bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte Çözüm Meydanı adlı programda birlikteyiz. Burası Eğitimde Görme Engelliler Radyosu ve Çözüm Meydanı adlı programımızda Bayram, Turgay ve ben yine sizlerle birlikteyiz. Ve artı bu haftada bir konuğumuz da olacak. Konuğumuz da Kastamonu Üniversitesi'nde Görme Engelliler Kütüphanesi Ortak Platformu sorumlusu Mehmet Üneş bizlerle olacak. Kendisiyle bu hafta Kastamonu Üniversitesi'nde kurulmaya çalışılan ve büyük ölçüde temelleri atılan kütüphane hakkında bilgi alacağız. Kütüphanelerin, dijital kütüphanelerin son dönemlerde artan ve e-posta gruplarında da özellikle bizim grubumuzda yazışılmaya başlayan kütüphanelerin farklılaşması ve ihtiyaçlara cevap verilebilirliği noktasında tartışmalar yapılırken Kastamonu Üniversitesi'nden böyle bir adımın gelmesi güzel oldu. Panellerini de inceledik ve zaten Mehmet arkadaşımız da detaylı bir şekilde bugün bilgisini de verecektir. Gayet kullanışlı ve erişilebilir bir panel. Tabii geliştirilecektir, öneriler dikkate alınacaktır. Ve bu sayede özellikler daha sağlıklı ve verimli kullanılabilir hale gelecektir. Akdeniz Üniversitesi ile bir çalışmaları var. Zaten Akdeniz Üniversitesi'nde yaklaşık 1-1,5 yıldır yaptığı faaliyetlerle biliyoruz. Ve Bayram, orada mısın şu anda?
Ben buradayım. Turgay da burada, değil mi Turgay? Evet, merhabalar arkadaşlar. Herkes
Merhabalar.
yayınımıza hoş geldi.
Evet.
Bizler tekrar bu mikrofonlardayız.
Evet, Bayram ve Turgay da kendini tanıttıktan sonra konuğumuzu da tanıtabiliriz. Mehmet Güneş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Güzel bir yayın olacağını umuyoruz.
Ben de aynı dileklerdeyim. Sizlerle geçeceğim vakit benim için son derece önemli. Beni bu programa dahil ettiğiniz için Eğitimde Görme Engelliler Derneği nezdinde hepinize şükranlarımı sunuyorum.
Çok teşekkür ederiz.
Evet, şeyi hatırlatayım, ben dinleyici arkadaşlarımız eğer bir sıkıntı olursa hemen bizlere ulaşınız. Bu arada Turgay, hemen yayını kontrol edebilir misin kısaca? Son dakikalarda bir sıkıntımız var mı yok mu diye onu da bir hemen teyidini alalım. Bu arada yayının başlangıcında varsa bir hatamız düzeltelim.
Hemen kontrol ediyorum.
Evet. Sen onları kontrol ederken ve biz de yayınımıza başlamadan önce isterseniz bugün gündemimizde neler var, hem Bayram hem ben biraz onlardan bahsedelim. Az önce bahsettim, Kastamonu Üniversitesi'ni konuşacağız, kütüphaneleri konuşacağız ama bugünkü programımızda sadece bunu konuşmayacağız değil mi Bayram?
Evet, bugünkü programımızda kütüphaneleri ve Kastamonu Üniversitesi'nin dışında ÖSYM'de yine önemli bir yer tutacak. Son günlerde ÖSYM ile ilgili biliyorsunuz bir eylem planlamıştık. Onunla ilgili bir bildiri hazırlığı içindeydik. Onu konuşacağız.
Evet, onun haricinde de geçen hafta gerçekleştirilen
engelsiz fizik çalıştayı. Evet, çok önemli.
Onun hakkında bilgi vereceğiz. Bu çalıştay geçen hafta gerçekleştirildi. Ve acaba nasıl gerçekleştirildi? Engelsiz erişim programında bahsetmiştim ben geçen hafta kısaca. Burada da yine detaylı bir şekilde konuyu inceleyeceğiz. Bunun haricinde yine derneğimizde diğer gelişmelerde de derneğimizde de bazı gelişmeler var. Örneğin 10-16 Mayıs haftası içerisinde Şemnem arkadaşımız Adıyaman'a gidecek. Adıyaman'a niye gidecek? Onu da ilerleyen dakikalarda tekrar konuşacağız. Ama öncesinde, yine bunun da öncesinde bence iletişim bilgilerimizi verelim. Bayram, bence iletişim bilgilerini Turgay yayını kontrol ederken sen verebilirsin.
Evet, ben iletişim bilgilerini söylüyorum. özellikle tercihim Skype'tan ulaşmak için Skype adresimiz Eğitimde Görme Engelliler ve internet sitesi üzerindeki mesaj panelimiz aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz. Yani neydi bu? www.eğitimdegormeengelliler.org adresindeki mesaj panelimiz üzerinden de bize ulaşabilirsiniz.
Evet, eğitimdegormeengelliler.org/radyo veya ekte göndermiş olduğumuz dosyada da bir mesaj paneli bağlantısı var. Aynı bağlantı zaten. O form aracılığıyla da ulaşılabilir. Ve bence yayının en eğlenceli anları duyuruda da yazdığımız üzere Turgay'ın gitarıyla bizlere şarkı söylemesi olacak. Evet, istek parçaları da alalım mı Turgay, ne dersin?
Bana uyar.
Evet,
bana
şimdi uyar. İstek parçaları da yazabilirsiniz.
Ama
şimdi yani repertuarına güveniyorsan alalım yani.
Ben epeyce güveniyorum.
Evet, o zaman şimdiden yazmaya başlayabilirsiniz istek parçaları. Yayının sonunda ya da uygun bölümlerinde Turgay arkadaşımız inanıyoruz ki bizi yine neşelendirecektir.
Ya ilk programımızda Turgay'dan fazla şarkı dinleyemedik ama ben bugün biraz daha fazla dinleriz diye düşünüyorum.
Bakalım kısmet.
Yani ben nedense aynı izlenimde değilim. Çünkü biz konuşmayı çok seviyoruz. Konuşmayı çok seven bir grubuz. Dolayısıyla yine çok gevezelik yaparsak Turgay'a fırsat bırakmayabiliriz ki bu da beni memnun eder diye espri yaparmışım. Evet, isterseniz yavaş yavaş başlayalım artık.
Evet, başlayalım yavaş yavaş.
Mehmet Bey, tekrar merhaba. Kastamonu çalışmalarla başlayalım isterseniz.
Ben süreci şöyle başlayayım. Öncelikli olarak yayına başlamadan önce de size söyledim. Tekrar yayındayken de bir kez tekrar etmek istiyorum. Bu kadar hızlı süre içerisinde kurumsallaştığınız ve dernek haline geldiğiniz için ve müthiş bir sinerji oluşturduğunuz için Eğitimde Görme Engelliler Derneği'ni tekrar tekrar sizin nezdinizde kutluyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. İnşallah amaçladığınız noktaya ulaşırsınız. Çünkü dinamik, genç bir yapıya sahipsiniz. bu sürece katabileceğiniz çok ciddi unsurlar var. Dileğimiz bu süreçte hızlı bir şekilde hareket etmeniz ve bizim de yapmış olduğumuz çalışmalara aynı süreç dinamizmle destek vermenizdir.
Aynı desteği biz de sizlerden bekliyoruz. Eğer
Mutlaka.
bugüne kadar bir şeyler yaptıysak ve bugünden sonra da bir şeyler yapacaksak, bu hep birlikte yapıldı. Bu sinerji hep birlikte yaratıldı. Dolayısıyla hep birlikte daha iyi ediyorum inşallah.
Ve ortak
Aynen.
faaliyetlerde bulunmaya, değil mi?
Evet.
Kesinlikle ve dediğim gibi biz de bir eğitim kurumu olarak, bir üniversite olarak sizin yapabileceğiniz çalışmalar elimizden gelen desteği son haddine kadar desteklemeye hazırız. Çünkü biz birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle hareket ediyoruz. Ve aynen bu düsturla da devam etmeye devam edeceğiz inşallah. Sorunuza başlayacak olursak, öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Biz Kastamonu Üniversitesi olarak yapımızı değiştirdik. Özellikle 3 Mart 3 Ocak özür dilerim. 2013'teki değişen YÖK yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında Kastamonu Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü adı altında rektörümüze bağlı bir yapılanmaya gittik. Bir akademisyenin kontrolünde yani başkanlığında diyeyim, koordinatörlüğünde ve 6 yönetim kurulu toplam 7 ve aynı zamanda eğitimden sorumlu rektör yardımcımızın da denetimliği altında koordinatörlük haline geldik ve bir özerk yapı
Bu
ulaştık
noktada
ve
araya girebilir miyim? Evet, yani
tabii.
dinleyici arkadaşlarımızın da konuya yabancı olmaması için
Evet.
engelli öğrenci birimleri daha önce 2005'te yürürlüğe giren kanun sonrasında oluşturulan engelli birimleri genellikle SKS, Sağlık Kültür Spor Dairesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyordu ama az önce yine Mehmet arkadaşımızın bahsettiği yönetmelikle bu birimlerin rektörlüğe bağlanması zorunluluğu getirildi, değil mi? Yanlış bilmiyorum.
Doğrudur. Şu anda SKS'ye bağlı çalışan birimler var. Yani işlerinin
Halen var,
düzenli
evet.
gittiğine inanıp da devam eden birimler var. Onlar inşallah aynı sistemde devam ederler. Yani başlıklarıyla devam ettikleri müddetçe hiçbir sıkıntı yok. Ama biz işlerin daha bu şekilde profesyonelce gideceğine inandığımız için koordinatörlük haline geldik. Ve o şekilde 2013'e start verdik. Bu konuda soracağınız başka bir durum var mı? Ben devam edeyim.
Tabii devam edebilirsiniz.
Tamam. Bu anlamda yapımız bu şekilde oluşuyor. Kütüphaneye gelecek olursak, görme engelli kütüphaneleri ortak platformu düşüncesi aslında şu şekilde ortaya çıktı. Biz üniversite olarak kendi sesli kütüphanemizi yapmak için çok önceden temellerini atmaya başlamıştık zaten ne yapabiliriz noktasında. Ama bizim için çok daha güzel ve çok daha hayırlı olduğuna inandığımız bir süreç yaşandı. Kasım ayında, bu sene 2012'nin Kasım ayında Sarper Bey'le yapmış olduğumuz istişareler sonucunda bunun veri tabanı oluşturup ortak platform iki üniversitenin gücüyle oluşturabileceği teklifinde bulunuldu. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Zaten böyle bir sürece girmek Sarper'in geçmişteki bilgileri bize veri katacağı tecrübeler bizim için son derece ehemmiyetliydi. Bizim de dinamik bir üniversite olmamız ve buradan kendisine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Rektörümüzün de vermiş olduğu ciddi destekler sonucunda. Yapabileceğimiz birçok şeyin olduğuna inandığımız için Kasım ayı itibariyle bu sürece adım attık. İki tarafımın rektörüne tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hızlı bir şekilde protokoller imzalandı ve sistem devreye girdi. İlk olarak projenin lansmanı 13 Mart 2013'te yapılan bir Kastamonu'da yapılan bir konferansla tanıtıldı. Ciddi bir katılım meydana gelmişti o gün. Gerek idari gerekse akademik camiadan. Bu anlamda projemiz tanıtıldı ve sürece başladık. Ben detaylara geleceğim. Sadece şu anda hikayeyi anlatıyorum. Teknik boyutları sizin sorularınız dahilinde hareket etmeyi düşünüyorum. Bu anlamda sisteme başladık ve kendi ürünümüz olan veri tabanımızı yazdık. Yani gekop.kastamonu.edu.tr'ye girdiğinizde girmiş olduğunuz veri tabanı tamamıyla Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi'ndeki yazılım ekibinin oluşturmuş olduğu bir veri tabanıdır. Tamamıyla otomasyon bize aittir. Gerek Sarper Bey'in, gerekse benim vermiş olduğumuz yönlendirmelerle özellikle görme engellilerin en iyi şekilde kullanabilir nispi anlamda sonuca erişebilmek noktasında arkadaşlarımız da bunu son derece iyi algılayarak böyle bir yazılım meydana getirdiler. Tamamıyla sistem bize ait. Ve dolayısıyla sistem üzerinde revize etmemiz ve güncelleme yapmamız çok daha rahat oluyor.
Evet.
Bu anlamda sürece başladık. Ben her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Gerek GETEM'e, gerek TÜRGOK'a, gerek Büyükşehir Belediyesi'ne, gerek Milli Kütüphane'ye ben buradan şükranlarımı sunuyorum. Yani yapmış oldukları çalışmalar son 6-7 senedir bu yolu açmaları bizlere de ışık tuttu ve bizim de daha iyi ne yapabiliriz? Ve onlarla beraber güç birliği yaparsak nereye kadar gideriz düşüncesini ortaya çıkarttı. Onlara da bu yolu açtıkları ve bu sinerjiyi meydana getirdikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bunu da hiçbir şekilde unutmayayım. Biz şuna dikkat çektik. Akademik eserlerde sıkıntı olduğunu gördük. Bu kesinlikle bir başka tarafın eksiği değil. Bu tamamıyla kullanıcının arzusuyla olan bir hareket. İnsanlar o şekilde olduğu için öyle yapmışlar. Dolayısıyla biz de dedik ki akademik olarak görme engelli arkadaşlarımız nasıl destek verebilir? Çünkü özellikle beşeri bilimler anlamında eğitim alan görme engelli arkadaşlarımızın olduğunu ve bir tarihçi olarak ben de aynı sıkıntıyı ve süreci yaşadığım için ki ben üniversiteyi okurken GETEM daha yoktu maalesef. Böyle bir hizmetten de faydalanma şansımız olmamıştı. Keşke olsaydı. Dediğim gibi bu sürece başladık ve akademik sıkıntıları gördük. İnsanlardan talepler almaya başladık. Neler olması gerektiğini. Ve başka bir ince noktada metin kitap isteği. Özellikle akademik anlamda araştırma yapan görme engellilerin metin kitaplardan daha rahat hareket edebileceklerini düşündüğümüz ve onlardan almış olduğumuz tavsiyeler doğrultusunda metin kitap üretmeye başladık.
Yani akademik sıkıntı dediğiniz herhalde metin kitap eksikliğiydi, öyle değil mi?
Kesinlikle. Hem metin kitap anlamında hem de mesela ben bir tarihçi olarak sesli yayın anlamında da çok ciddi kaynaklara erişemediğimi gördüm. Ha, bir daha söylüyorum. Bu karşı tarafın eksiği değil. Bu taleple alakalı bir şey. Yani GTM ya da bir başkasına şunu yapın dediler de yapmadılar ama kesinlikle yaparlar. O ayrı bir sıkıntı. Bu taleple alakalı bir durum. Talep edilmediği için ha mesela talep etmeyenlerden biri de benim, o ayrı bir konu. O da evet. onu da söyleyeyim. Edilmediği için ve insanlar bu şekilde tavsiyeyle yönlendirilmediği için doğal olarak onlara öyle öğretmişler. Ben sonuçta sonradan kafadan gittiği için bizim genelde yapımız öyle. Ha biz bunda sıkıntıyı çektik. Madem biz bunu yapıyoruz. Dolayısıyla biz yaşamış olduğumuz sıkıntıyı bir daha yaşatmayalım düşüncesiyle bu şekilde sürece girmek istedik.
Ben de şey düşünüyorum bu konuda Mehmet. Yani talep evet edilmedi, bir de imkan meselesi. Şimdi
tabii ki.
O da bence önemli nokta. Şimdi yaklaşık 20-30 yıllık bir tarihi var sanıyorum bu görme engelli sesli kütüphanenin herhalde ülkemizde. İlk 6 nokta herhalde
evet.
Vakıfla başlattı bu süreci.
Başlamıştı evet.
Ve sonra bu noktalara gelindi. GETEM teknolojinin gelişmesiyle kuruldu. Sonra İzmir'de kütüphaneler kuruldu. Ve diğer kütüphaneler oluşturuldu ve zaten hani akademik eserler genelde şu ana kadar işte öğrencilerin arkadaşlarına okutmasıyla oluşturuluyordu. Kasetlere kitaplar okunuyordu. Ve işte teknolojinin gelişmesi, tarayıcıların kullanılmaya başlaması, bilgisayarın daha fazla yaygınlaşması gibi sebepler akademik ihtiyaç diye bir talep doğurdu. Ve bu
evet.
Yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı herhalde ki yani 2007'lerde 2008'lere baktığımız zaman bilgisayarı üniversitesinde kullanan sayısı şimdiye nazaran daha azdı. Laptoplar
evet.
Daha az yaygındı. Şimdi netbooklar var. Yani çeşitli alternatif çözümler var. iPhone'lar yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Ve dolayısıyla bu talep de günden güne daha fazla artmaya ve gerçekten bu talebi isteyenlerin de seslerini yükseltmelerine sebep oldu diye düşünüyorum.
Evet. Benim buradaki amacım yanlış anlaşılmamak. Yani
yok onda
kesinlikle
şey
başka bir sonuçta biz aynı yolun yolcularıyız. Dolayısıyla kimse tarafına biz çünkü bir daha söylüyorum birlikten kuvvet dolayı hesabıyla biz onlara ya diğer kurumdaki arkadaşlarımızla ve diğer kurumlarla diyeyim sonuçta biz hepimiz geçeceğiz, kurumlar bakidir. Diğer kurumlarla hiçbir şekilde sinerjiyi bozmadan en iyisine ulaşmak amacında olduğumuz için sonuçta kullanıcı kitlemiz aynı kitle. En önemli insanların en iyisinden faydalanmasını arz ettiğimiz için diğer kurumdaki arkadaşların yanlış anlamamaları için bunu vurguluyorum. Bu kesinlikle kimsenin eksiği değil. Az önce Emre Bey'in de söylediği gibi biraz talep, biraz imkan doğrultusunda süre gelen bir olay. Sonuç itibariyle akademik eser ve metin kitap düşüncesiyle bu yola çıktık. Şu anda veri tabanımıza bilgi girimini hızlı bir şekilde yapıyoruz. Ve gerek mesela bundan yaklaşık 15-20 gün önce yapmış olduğumuz toplantıda, Akdeniz Üniversitesi'nin uzak deneyim platformu üzerinde yapmış olduğumuz toplantıda almış olduğumuz tavsiyeler ve bizim de bulmuş olduğumuz eksikler doğrultusunda veri tabanımızı son 15-20 gündür ciddi anlamda yeniden güncelledik. Ve tamamıyla görmengilerin erişebileceğine inandığımız bir hale geldi. Tabii ki eksiklerimiz vardır. Bunlar da tavsiyeler ve yönlendirmeler düzeltilecektir. Evet. Dolayısıyla şöyle bir projemize ayak koyduk. Kastamonu Üniversitesi Engelsiz Üniversitesi Koordinatörlüğü ve Kastamonu Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı'yla biz bu işi yürütüyoruz. Ortak götürüyoruz aynı zamanda şüphesiz Akdeniz Üniversitesi ile beraber. Biz bu anlamda çok hızlı bir şekilde kitap tarayıp ve doğru bir şekilde sizlere sunabilmemiz için ciddi bir tarayıcı yatırımı yaptık. Yani dünyaca ünlü bir tarayıcı üreticisinden, sayısallaştırma üreticisinden, profesyonel sayısallaştırıcı üreticisinden bir tarayıcı temininde bulunduk, satın aldık. Bir iki ay içerisinde üniversitemize teslim edilecek. Bu anlamda çok hızlı bir şekilde metin kitapların ve nasıl metin kitapların bölümlerle, sizin gibi derneklerle yapmış olduğumuz istişareler sonucunda temin edilecek kitapların, insanların önceliği olan kitapların hızlı bir şekilde taranıp sisteme atılmasını sağlayacağız. Başka bir adım daha attık. Bu veri tabanına koymayacağız belki. Farklı bir yöntemle yine web sayfamızdan yayınlayacağız. Audiobook'lar temin ettik. World Ebook Library isimli bir uluslararası yayıncının sağlamış olduğu 23.096 adet audiobook'u. İngilizce, insan sesiyle tamamen üretilmiş İngilizce ve akademik İngilizce audiobook'u şu anda temin ettik ve sistemimize yayıncı tarafından atılmasını bekliyoruz. Aynı zamanda tam 5.000 adet dünyanın önemli üniversitelerinde ve farklı disiplinlerde hocaların anlatmış olduğu derslerin, akademisyenlerin anlatmış olduğu derslerin videolarını temin ettik. Ve yine aynı şekilde bu yayıncı üzerinden şu anda üniversitemize sağlanmasını bekliyoruz. İnşallah bir buçuk ay içerisinde bu da sistemimize atılacaktır. Ve 2013 yılı içerisinde son yapmış olduğumuz anlaşma sonucunda, geçtiğimiz hafta ben Antalya'daydım. Bu ANKOS toplantısı vardı. Burada yayıncılarla görüşme fırsatımız oldu. Malum yayıncıda yapmış olduğumuz görüşme sonucunda yıl sonuna kadar çıkacak tüm audiobooklar ücretsiz olarak üniversitemize ve dolayısıyla GECOB'a sağlanacak. Yıl sonuna kadar ciddi anlamda bir de İngilizce audiobook anlamında sizlere destek verebileceğimize inanıyoruz. Bu süreç içerisinde yine Türkçe anlamda kitaplar, metin kitapları üretilip sistemimize atılmaya devam edecek.
Evet,
şimdi kim söyleyeceğim bunlar benim. Bu şekilde soracağınız sorularla isterseniz istişareye devam edelim.
Evet, soruları ben dinleyicilerimizden de bekliyorum. Yani az önce tekrar iletişim bilgilerimizi hatırlatmıştık programın başında. Tekrar hatırlatalım. İletişim bilgilerimiz aracılığıyla da sorular gelsin. Bugün Mehmet Bey'den yazılımın detaylarıyla ilgili ne kadar bilgi alabilirsek o kadar önemli. Önemli bilgiler verdi çünkü bizlere. Yani İngilizce alanında 23.000 adet audiobook'tan ve 5.000 adet çeşitli konferanslardan yapılmış sunumlardan bahsetti. Ve bunların hepsi İngilizce. Ve biz İngilizce özellikle sesli ve nitelikli materyal arıyoruz. Ve bu noktada ben önemli bir haber olarak değerlendiriyorum. Artı taramaya yapılan yatırım da bence önemli. Turgay Bayram, sizler ne düşünürsünüz?
Evet, kesinlikle. Ben biraz önce soracaktım aslında. Kişisel olarak merak ettiğim bir şey. Bu tarayıcının teknik özelliklerinden kısaca bahseder misiniz Mehmet Hocam?
Tabii ki tarayıcı büyük dünya üniversitelerinde kullanılmış olan bu Türkiye'de ilk kez bizim üniversitemiz tarafından alınan bir tarayıcı. Onu da
hatta
söyleyeyim.
Marka modelinden de bahsedebilirsiniz. Reklam olmaz.
Yok, etmeyeyim isterseniz.
Yok, rütbeye bağlı değiliz.
yok. Efendim?
Rütbeye bağlı çalışmıyoruz.
Denetlemiyor. O yüzden sıkıntı olmaz.
Aslında
yok,
şeydi,
önemli değil. Ben yine de etmeyeyim.
Sakınca yok.
Sonuçta üniversitemizi ziyaret eden insanlar bunu göreceklerdir. Ya prensip anlamında etmeyeyim diyeyim. O anlamda
anladım.
Yanlış
yoksa
anlamayın beni sakın.
Şunun için biz aslında istemiştik. Belki bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımız olabilir. Veya...
Ha, özel olarak kendileriyle evet, görüşebilirim. O ayrı bir konu. Sizlerin aracılığıyla onu da söyleyeyim tabii ki. Onlar görüşüyle tabii ki o konuda açığız. Özel olarak görüşürüz ve kendilerine gerekli yönlendirmeyi, ya yönlendirme demeyeyim de tavsiyeyle bulunuruz. Yönlendirmek gibi bir haddimiz yok sonuçta belki de. kendi kararıdır. Dolayısıyla şöyle bahsedeyim. Dünya üniversitelerin kullanmış olduğu bir tarayıcı. Yaklaşık A2 tarama yapıyor kendisi. Color vaziyette renkli tarama yapıyor. Yani A2 dediğiniz bir açılmamış bir gazete boyu olarak düşünün. A3'ün biraz daha büyüğü evet. olarak evet. düşünün. Bir A2 boyutundaki sayfa 2 saniyede tarıyor. Bunun en önemli özelliği 3D tarıyor. 3 boyutu tarıyor. Ve mevcut bir özelliği sayesinde 3D'li kamerası sayesinde kitapta herhangi bir parmak izi, herhangi bir bombe bırakmıyor. Yani dümdüz bir metin haline getiriyor. Onu mesela diyorsunuz ki PDF olarak bana tek kitap yap diyorsunuz sisteme. Sistem size sırasıyla tarıya tarıya tarıya hızlı bir şekilde. Yani bunun şu anda söylenen bir tabii tarayanın da aktifliğiyle alakalı bir durum. Ortalama günde 2000-2500 sayfa tarayabilen bir kitap, tarayıcı. Bu anlamda yaptığı taramalar sonucunda tek bir PDF dosyasında 500 sayfa bir kitabı çıkarabiliyorsunuz. O şekilde bir kitap, tarayıcı. Tabii bunu gerek OCR'la gerekse Finder'la rahatlıkla dönüştürüp Word olarak sisteme atabiliyoruz. Tabii PDF halinde bizim için önemli. EPUB dosyalarına bu iOS cihazlarına erişimi için de size bu şekilde katkı sağlayacak. Ve aynı metne isterseniz gerek PDF, gerek Word olarak, gerek PC üzerinden, gerekse iOS cihazları üzerinden erişebileceksiniz. Yani makine kendisi PDF yapıyor zaten. Biz de aynen iki tıkla Word haline getirebiliyoruz. Yani makinenin özelliği şu. Hiçbir mouse, hiçbir şekilde klavye oynaması yapmıyorsunuz. Makine tamamen işlemi kendisi yapıyor. Taramayı yaptırıyorsunuz, kendisi düzenlemeyi yapıyor. Satır tarayıcı zaten bu cihaz. Taramayı yapıyor, metni düzenliyor ve size canavar gibi bir kitap ortaya çıkarıyor. Siz hiçbir şekilde mouse'la klavyeyle uğraşmıyorsunuz. Hiçbir şekilde şunu düzelt, şunu ekle gibi bir şeyle şekilde yapmıyorsunuz. Yapılacak tek şey bizim. Kitap bittikten sonra birinci sayfaya malum biliyorsunuz kanun gereği telif hakkı sahibinin ve kanunun yazılması gerekiyor. Bu metin kitaplarda gördüğünüz veya da işte ses kitaplarda aynısı mevcut. Onu yazmak düşüyor. Gerisinin hepsini makine icra ediyor.
Bu çok güzel bir ilerleme. Sizi tebrik ediyoruz bu çalışmanız için.
Rica ederim. Bilgilerimizden bahsedelim mi? Var mı mesajlar gelen?
Evet. Şu an Skype'a herhangi bir mesaj gelmedi.
Evet. Mesaj panelimiz vasıtasıyla da herhangi düşen bir mesajımız yok.
Tekrar adreslerimizi
buradan ben iletişim bilgilerimizi tekrar hatırlatayım. Mesaj paneli için eğitimlegörmeengeller.org sitesindeki radyo kısmından bize ulaşabilirsiniz. Oradaki mesaj paneli bağlantısından.
Yani adres çubuğuna www.eğitimdegörmeengeller.org/radyo yazıyorsunuz ve mesaj panelimize ulaşıyorsunuz. Aynı şekilde duyurum mailimizde
engelliöğrenciler.com sitesindeki mesaj paneli vasıtasıyla da ulaşabilirsiniz bize. Veya duyurum mailimizin ekinde bulunan dosyadaki mesaj paneli bağlantısından bize ulaşabilirsiniz. Mesaj
evet, o bağlantıyı açarak ulaşabilirsiniz.
Mesaj paneli bayağı bir yoldan ulaşılabiliyor aslında oraya.
Evet. Ama size daha güzel, daha kaliteli bir alternatif sunayım. Egitim'de görme engelliler adresini Skype'ınıza ekleyerek Skype'tan da bize ulaşabiliyorsunuz. Mesajlarınız tarafından okunacaktır.
Şimdi ben burada tarafsızım ama şu soruyu sormadan edemiyorum. Ben soru sormasını çok severim radyo programında. Bayram, Skype'de mesaj okumayı öğrendin mi?
Evet, sevdiğim bir arkadaşım sayesinde Skype'da mesaj okumakla alakalı artık sorunum kalmadı. Görünüm menüsünü daralttığımız zaman mesaj gönderilince ayrı bir pencere açılıyormuş. Bunu da keşfetmiş olduk.
Evet, bilmeyen arkadaşlarımız varsa Bayram gibi onlar da öğrenmiş olsunlar.
Evet, öğretenler sağ olsun diyelim. Evet arkadaşlar, özellikle Skype'tan mesajlarınızı bekliyorum. Onu tekrar belirteyim. Özellikle geçen haftalarda hep mesaj panelini kullanan arkadaşlarımızın artık Skype'ı da kullanarak bize ulaşmalarını bekliyoruz. Mesajlarının artık sorunsuz bir şekilde iletileceğinden emin olsunlar lütfen.
Haftanın inini seçiyoruz değil mi? Popülerini. Turgay mı, Bayram mı falan diye. Şimdi Mehmet Hocam, eğer vaktiniz varsa biraz ara verelim istiyorum ben. Diğer arkadaşlarımız evet. da uygun görürlerse. Bizim programımızın güzel bir tarafı var. Biz aralarımızı normal müzik akışıyla da veriyoruz ama canlı müzik akışıyla da veriyoruz. Arkadaşlarımız iletişim bilgilerini aktardılar. Umarım mesajlar düşecektir. Biz de zaten sorularla bu bilgiyi daha da ayrıntılı hale getiririz de. Öncesinde biraz geçen haftaki programda fazla dinleyemedik. Bu hafta dinleyelim diyorum ben Turgay'ı, eğer o da hazırsa.
Evet, hemen kısa sürede hazırlanıyorum.
Bu arada internet adresimizi Turgay hazırlanana kadar tekrar hatırlatabilir misiniz? Arkadaşlarımız akıllarında bulunsun. Nasıl ulaşacağız? Gekop nedir? Açılımını ve internet adresini tekrar alabilir miyiz?
Mehmet Bey.
Evet. Duyuyorsunuz değil mi?
Evet.
Evet. Evet. Sayfamız gekop. Giresun, Edirne, Kastamonu, Ordu, Paris yani görme engelli kütüphaneleri ortak platformu nokta kastamonu.edu.tr adresimize giriyoruz. Burada GEKOB'un ana sayfasına erişmiş oluyorsunuz. Gerek üyelik formları, gerek duyurular, gerekse kurumsal ya da bireysel üyelikler, hatta uzaktan eğitim, biz Akdeniz Üniversitesi ile yapmış olduğumuz protokolda uzaktan eğitim erişimine de aynı şekilde dahil olduk. Onlarla ilgili de bilgileri bulabiliyorsunuz ve aynı zamanda tabii ki veri tabanımıza erişim ve veri tabanımızın kullanım kılavuzları, gerekse iOS cihazlarından nasıl Apple cihazlarından erişimi hakkında bilgi ya da Gekob'a nasıl ağ bağlantısı kurarak sistem sağlanır ya da işte Gekob masaüstü programı var mesela. Her yolla erişim hakkınız mevcut bu anlamda. Veri tabanına tıkladığınızda
Evet.
şu anda ben mesela veri tabanının ilk ana panelindeyim. Gekob veri tabanına tıkladığınızda head'le ulaşıp Gekob veri tabanına bağlanın başlık
Evet.
seviyesiyle gelip
Şey yapalım.
altındaki linke tıklıyorsunuz ve önünüze bir panel açılıyor. Bu panelde kullanıcı adı ve şifre isteniyor. Kullanıcı adına misafir, şifreye misafir olarak giriyorsunuz. Zaten kullanıcı adı form alanının üzerinde kullanıcı adı şifre olarak misafir yazabilirsiniz şeklinde bir uyarı da mevcut
Şey yapalım
sistemde.
mı Mehmet
Biz
Hocam? Pardon, sözünüzü kestim. Aradan
Estağfurullah.
sonra biraz daha tekniğe girelim mi eğer vaktiniz varsa?
Son bir şey söyleyeyim bunlara kadar sonra araya girelim.
Tamam.
Neden böyle bir şey yaptık? Kullanıcı adı ve şifreyi misafiri yapıp böyle bir şey sağlayıp insanlara niye kitaplara direkt yönlendir? Bu böyle bir şey yapma gereği duyduk. Biz üye olsun olmasın herkesin kitapları görme hakkını elde etmesini istiyoruz.
Peki
Kitabı
bu
indirin.
telif hakları yasası itibariyle bir takım sakıncalar doğurmayacak mı? Bunu
Hayır,
araştırmalarını, müsaadesini yaptınız mı?
indirilmeyecek ama
Kitabın
herhalde.
sadece ismini ve kime ait olduğunu görüyor kitabın.
Anladım. Peki. Kitabın
Yani
kendini
bu
görmüyor.
şey gibi Turgay, bir kütüphanede bakıyorsunuz,
Evet,
mesela alıyorsunuz,
kataloğu görebiliyorsunuz
kataloğu
sadece.
görüyorsunuz,
Aynen
kitapları
öyle.
görüyorsunuz.
Kitabın adını, yazarını ve FTP linkini görebiliyor.
Bence bu özgürlüğün elektronik ortamda da sağlanması,
Ya
herkese açılması bence çok güzel.
Bayram Bey hukukçu bir insan. Sanırsam bunun herhangi bir telif sorunu olacağını sanmıyorum.
Yok, hayır, kesinlikle.
Çünkü neden böyle bir şey? Çünkü ben aynı zamanda üniversite kütüphanesinde elektronik kaynakları sorumlusuyum. Yani diğer tüm üniversitedeki veri tabanlarının lisans anlaşmalarını yapıyorum. Veri tabanları sorumlusuyum. Tüm elektronik kaynak sağlayıcıları normal metinlerin görülmesinde bir sıkıntı görmüyorlar. Yani metin dediğim başlıkların ve kime ait künyeyi görmeye sıkıntı görmüyorlar.
Evet.
Önemli olan metnin erişimindeki telif. Yani mesela metne tıkladığınız zaman üniversitenin dışındaysanız size o metni açmıyor. Ancak üniversite IP'leri dahilindeyseniz ya da proxy ayarı yaptıysanız size o metni açma hakkı veriyor. Bizimki de aynı şey. FTP linkine tıkladığınız an o zaman maç başlıyor işte. Kullanıcı da şifre istiyor sizden. O
Evet.
kitabı indirme ya da görüntüleme hakkı vermek için. İşte o zaman görme engelli devreye giriyor. Ve görme engellinin şifresi ve kullanıcı adıyla, ki biz şifre kullanıcı adı olarak kişilerin TC numaraları olarak sağladık. Ve sonra da kendilerinin belirleyeceği şifreyi sağladık. Onları anlatacağım. Bundan sonra işte telif hakkı ortaya çıkıyor. O zaman görme engelli olduysa o adam görüyor. Sonra ötesini daha kimse görme şansı yok. Bizim amacımız insanlar kitapları görsünler. Bize üye olunur mu, olunmaz mı? Kendi ihtiyacını duyar mı, duymaz mı? O
Onun
veri
kararını kendileri versinler
o
diyorsunuz.
kararı verir, tamam bu veri tabanı benim ihtiyacımı karşılıyordur.
ben bunlara üye olayım desin. Ondan sonra bize üye olsunlar istiyoruz. Yani bilmedikleri bir havuza atmak istemiyoruz insanları. Sadece kitap yazar ismini görmeleri de sonuç itibariyle yani bir telif oluyor. Çünkü kitapla ilgili A harfini dahi görmüyorlar.
Yani diyorsunuz ki önce kitabı bulsunlar, arasınlar, ihtiyaçları varsa yolsunlar, yoksa olmayabilirler.
Kesinlikle. Yani biz de iddia ediyoruz. Diyoruz ki yani iddia değil de amacımız diyoruz. Akademik kaynak diyoruz mesela. Mesela bir sosyal bilimci, bir tarihçi baksın, bir coğrafyacı baksın, ha bu benim işime yarar, çok güzel eserler atmışlar desin. Sonra bize üye olsunlar. Amacımız o. Yani veyahut da adam roman okumak istiyordur. Yine üye olur. O ayrı bir konu. Ama kişinin ayrı bir titizliği varsa o titizliği kapsamında bizi değerlendirip ondan sonra bize üye olsunlar. Biz herkese o şekilde özgürlük hakkı tanıyoruz.
Evet,
Peki.
bu
O
da
zaman
önemli bir
şimdi dilerseniz Turgay'a bir kulak verelim.
Peki.
Bakalım hangi parça gelecek?
İstek şarkılarda repertuarına güveniyor Turgay bu arada.
Evet, dinleyeceğimizin haberi olsun.
Islak ıslak bakmayla gecenin nemi düşmüş gözlerim, ne olur ıslak ıslak bakmayla. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Sürerim buluttan tarlaları, yağmurlar ekerim göğün göğsüne. Güneşte demlerim senin çayını, yüreğimden süzer öyle veririm. Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım. Ben feleğin tekerine çomak sokarım. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Sürerim buluttan tarlaları, yağmurlar ekerim göğün göğsüne. Güneşte demlerim senin çayını, yüreğimden süzer öyle veririm. Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım. Ben feleğin tekerine çomak sokarım. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. ne olur ıslak ıslak bakma öyle.
Ağzına sağlık Turgay.
Evet, tebrik ediyoruz Turgay Bey. Teşekkür ediyoruz.
Evet, tebrikler Turgay.
Gerçekten çok güzel bir ara oldu. Öyle değil mi arkadaşlar?
Evet. Evet. Bu da bizim programın farkı olsun.
Kesinlikle.
Saat 20.39 bu arada, bilgisi olsun dinleyicilerimizin. Bizler Eğitimde Görme Engelliler Radyosu'nda, Çözüm Meydanı'nda bugün akademik kaynakları nasıl erişilir, bunun çözümünü bulmaya çalışıyoruz ve Kastamonu Üniversitesi'nden Mehmet Üneş bu konuda bize yardımcı oluyor. Evet, ben şey sormak istiyorum. Mesaj panelimize mesaj geldi mi arkadaşlar, bakarlar. Bu arada şimdi bu kütüphaneye nasıl üye olunacak? GECOP, Görme Engelliler.
Evet.
K ne anlama geliyordu şu anda? Kütüphaneleri ortak platformu.
Kütüphanelere ortak platformu. Evet.
Görme Engelliler Kütüphaneleri ortak platformuna Kastamonu Üniversitesi'nin nasıl üye olacağız?
İki türlü üye olma durumumuz var. Daha doğrusu iki şekilde. Biri bireysel üyelik, diğeri kurumsal üyelik. gecop.kastamonu.edu.tr uzantılı adresimize girdiğiniz zaman sağ tarafta üyelik altında üyelik formları şeklinde bir linkimiz mevcut. Evet, buraya tıkladığımızda kurumsal ve bireysel olarak iki türlü iki üyelik linki karşınıza geliyor. Bireysel üyelik yapan arkadaşlar bireysel üyelik linkine tıklayarak oradaki formu dolduruyorlar. Formdaki bilgiler doldurulduktan sonra kullanıcıların şifrelerini kendileri, daha doğrusu kullanıcı adı TC numaraları oluyor. Şifreleri ise kendi arzu ettikleri şifrelerini belirliyorlar. Ve ister bu arada sesim geliyor değil mi? Sıkıntı
evet,
yok.
Evet, geliyor.
Şu an gayet tamam. İsterlerse oradaki upload bölümünden JPEG ya da PDF olarak raporlarını ya da Başbakanlığın vermiş olduğu engelli kimlik kartlarını ibraz edebiliyorlar. Biz de bunları alıp ve gördükten sonra üyeliklerini aktive etmiş oluyoruz. İsterlerse de iletişim bölümümüzdeki, GECOP'un ana sayfasındaki iletişim bölümümüzdeki faks numaralarına gerek bana gerekse Sarper Bey'e fakslayarak aynı şekilde raporlarını ya da kimlik kartlarını bize gönderiyorlar. İşte engelli oldukları kanıtlandıktan ve bize ellerine bilgi ulaştıktan sonra biz üyeliklerini aktive edip kişilerin kendilerine mail adresiyle bilgilendiriyoruz. Ve bu şekilde kullanmaya başlayabiliyorlar.
Tam bu noktada ben de bir şey sormak istiyorum. Siz kurumsal üyeliği anlatacaktınız galiba ama.
Evet.
Sözünüzü kestim, özür dilerim. Şimdi Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi ile ortak yürütülüyor bu çalışmalar. Peki evet. Orada orada yayınlanan bütün kitaplar Kastamonu Üniversitesi'nin kütüphanesinde de yayınlanacak mı?
Aynen öyle. Zaten tek bir FTP server üzerinden çalışıyoruz şu anda. Akdeniz Üniversitesi'nde şu ana kadar üretilmiş olan tüm kitaplar zaten FTP server içerisinde mevcut. SARPB tarafından sağlandı ve şu anda veri tabanına giriş sağlanıyor. O kitaplar da giriliyor şu anda. Elde olan tüm mevcut kitaplar gerek bizden gerek Akdeniz Üniversitesi'nden hiçbir şekilde eksiltilmeden aynen sisteme giriyor. Burada hiçbir sıkıntı mevcut değil.
Bu veri girişi de herhalde yakın zamanda tamamlanacak.
En kısa zaman içerisinde hızlı bir şekilde bitirmeyi düşünüyoruz. Evet. Şu anda 3000 kitabı geçtik. Hatta size söyleyeyim. Onu sonra şeyi anlatayım. Veri tabanını tanıştıkken anlatayım. Dediğim gibi kurumsal anlatayım isterseniz.
Evet, ben de onu diyecektim. Tabii buyurun devam edin siz. Kusura bakmayın tekrar. Merakıma yenik düştüm.
Çok önemli değil tabii ki her zaman. Bizim görevimiz burada bunu anlatmak. Kurumsal üyelik ise yine aynı şekilde kurumsal üyelik sözleşmemiz mevcut. Bu bir Word dosyası. Yine web sayfamızdan erişilebilir. Kurumlar bunları çıktılarını alarak kurum amiri ya da kütüphane dokümanlarının daire başkanları veyahut da halk kütüphanesi, kütüphane müdürü tarafından imzalanıyor ve bize gönderiliyor bu formları resmi belge olarak. Daha sonra online olarak burada kurumsal üyelik sözleşmesi linkinden online olarak aktivasyonu sağlıyorlar ve bize başvuruda bulunuyorlar ve biz de onları aktive ediyoruz. Onlar da kendi görme engellerini bizlere tanıtarak tabii onların da sonuç itibariyle raporları istiyor. Burada önemli olan nokta şu. kurumun altında yine görme engelli kaç tane sayıları varsa bunu bize belirtiliyor. Ve bunların da raporları belirtiliyor. Çünkü onların kullanacağı bize ibraz ediliyor. Bizim amacımız tek bir kurum altından çok bir insana erişim sağlattırmak. Dolayısıyla bu şekilde kurumsal üyelik yapma şansları oluyor.
Kurumsal üyeliği biraz açabilir misiniz? Şimdi biz X bir kurumuz. Yani bu bir dernek olabilir, bir üniversite olabilir, bir kütüphane olabilir, değil mi? Yanlış anlamadım.
Evet.
Şimdi bir kütüphane kullanıcılarını siz ya da bir üniversite kullanıcılarını size nasıl yönlendirecek? Kendisi istediği kitabı, öğrencinin istediği kitabı kurum amiri veya görevlendireceği kişi sizin serverınızdan indirip öğrenciye mi sunacak? Yoksa öğrencinin bu kütüphaneye kendi erişimi kurumsal üyelik çerçevesinde nasıl olacak?
İkinci söylediğiniz biraz buna yakın. Kurum amirine gidecek görme engelli. Raporunu ibraz edecek kendisine. Daha sonra kurum amiri, yani o kişi, bize o kişinin erişebileceği kullanıcı şifreyi talep edecek bizden. Biz bu insanları bu kurumun engellileri olarak bir araya toplayacağız. Ve dolayısıyla onların da raporları alınıp bize gönderecek bir nüshaları. Dolayısıyla kurum bu işi takip etmiş olacak engelli adına. Yani engelli kuruma başvuru yapacak, kurum gerekli başvuruları bize yapacak. Daha doğrusu sonra kullanıcıda şifreler sağlandıktan sonra, engellinin de raporu ibraz edildikten sonra engelliye bu bilgi verecek ve bireysel üye gibi bu kurum adına ve bu kurumun bulunmuş olduğu sistem üzerinden bu görme engelli erişimini sağlattırmış olacak.
Peki herhangi bir olumsuzluk durumunda kurum mu sorumlu olacak? Yani
kurum işte sorumlu olacak. Çünkü taahhütnamede oradaki Word belgesine açıp bakma fırsatınız olabilirse tamamıyla kurum bu türlü durumu tamamıyla kabul etmek oluyor. Hem orada kabul ediyor hem de online bir üyelik formundaki şartnamemiz var. Checkbox vaziyetinde sağlanmış vaziyette. Online olarak işaretleyip aynı zamanda onu da kabul etmiş oluyor. Yani iki tane sözleşme kabul ettirmiş oluyoruz kuruma.
Evet. Peki diğer arkadaşların sorusu var mı bilmiyorum da ben bir şey daha sormak istiyorum. Eğer varsa size öncelik vereyim. Turgay, Bayram.
Yok, hayır, madem sen sor.
Şu anda yok. Sen epeyce ayrıntılandırıyorsun.
Birçok kütüphaneye üyeyiz biz. Orada kullanıcı adı ve şifre tanımlıyoruz. Sizde TC kimlik numarası var kullanıcı adı yerine. Bunun sebebini ne olarak düşündünüz? Neden TC kimlik numarası?
Daha profesyonel ve daha kurumsal bir imaj bu. Hem kişinin raporuyla bunu eşleştirmek ve TC kimlik numaralarını karşılaştırmak icap etti. Biz şunu da yapabilirdik. TC kimlik numarasını formda ayrıyetten isteyebilir. Sonra ayrıca bir kullanıcı ve şifre de tanımlattırabilirdik. Bu da olurdu. Hatta başta bunu düşünmüştük. Ama her insanın TC kimlik numarası sonuç itibariyle bir kimliği. Ve dolayısıyla bize de giriş kimlikleri TC kimlik numaraları olsun. Tamamıyla tercihen bir durum bu. Düşündüğümüz için ve insanların da en hakim oldukları şey TC kimlik numaraları olduğunu düşündüğümüz için TC kimlik numaralarına girmesinin daha uygun olduğunu düşündüğümüz için bu sisteme bu şekilde girmelerini sağlamaya karar verdik.
Şunu da
bence çok
ben
daha iyi olmuş aslında. Bir defa düşük bir ihtimal de olsa farklı kişilerin bir şekilde kullanıcı adlarını tahmin edip sisteme girişi önler bu. Yani çünkü neticede herkesin TC kimliği farklıdır ve kimse de kimsenin TC kimlik numarasının ne olduğunu bilmez.
Ben de tam bu konuyla ilgili şunu söyleyecektim. Şimdi kitapsevenler .com adında bir sayfa vardı biliyorsunuz bir sene öncesine kadar ve o site kapandı telif hakları ve benzeri davalar sebebiyle. Ya da en azından bir süreliğine geçici olarak faaliyetlerini durdurdu diyebiliriz. Şimdi orada yaşanan önemli sorun kişilerin kullanıcı adlarını başkalarına vermeleriydi. Şimdi bu sayede kişi TC kimlik numarasını belki kullanıcı adını verir bir şekilde ama herkese TC kimlik numarasını vermek istemeyecektir. Bu da aslına bakarsanız önemli bir adım olabilir ve hani şimdi ÖSYM'ye atıyorum giriş yapıyoruz. TC kimlik numaramız var artı şifremiz var veya işte yine başka kurumlar da yavaş yavaş bu sistemi oluşturmaya başladılar. Bence kurumsallık adına önemli olmuş gerçekten.
Evet, yani bizim de düşüncemiz bu yönde olduğu için Ve sizden de böyle pozitif bir tepki aldığımız için de kararımızın ne kadar doğru olduğunu burada bir kere daha anlıyorum. Teşekkür ediyorum yani bu anlamda.
Yani şimdi hani ÖSYM'yi eleştiriyoruz falan ama bu kullanıcı adı şifre sistemini getirmeleri bence önemli bir gelişme. Eskiden güvenlik kodlarını çözümlemekle uğraşırdık. Sınav sonucumuzu öğreneceğiz, gireriz heyecanla. Bir de orada güvenlik kodu var, onu çözümlemekle uğraştır.
Evet.
Ama şimdi TC kimlik ve şifremize girmek suretiyle sınav sonuçlarımızla uğraşabiliyoruz. Yani bu önemli bir kurumsal adım.
Evet, ben şunu merak ediyorum aslında Emre. Acaba bu ÖSYM, bu biraz konumuzdan bağımsız bir soru sormuş olacağım ama ÖSYM bu kullanıcı adı şifre sistemini bizim görme engelli olarak bu güvenlik grafikleriyle ilgili yaşadığımız sorun nedeniyle mi gündeme getirdi ya da bunu ne kadar dikkate almış olabilir, ne dersin?
Yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bütün işlemleri online olarak ÖSYM sistemiyle yapacağımız için yani şimdi yeni bir sınava başvuracaksın. Orada bir sürü bilgin zaten girilmiş. Sen sadece birkaç tane bilgi dolduruyorsun. Yani yeni bir sınava başvuracaksan. Hani onlar
yine de girişte güvenlik grafiği, güvenlik kodu isteyebilirlerdi.
Yani
pek
işte
çok kurum
onu gibi istemek yerine şifreye getirmiş.
Kullanıcı da ister, şifre ister, grafik de isteyebilirdi sanki. Çünkü pek çok kurum hala bunu istiyor. Ne yazık ki.
Yani onun da şeyi olmuş olabilir. Yani görme engellilerin taleplere dikkate alınmış mıdır? Bilemiyorum tabii. O konuda bir bilgim yok. Ama olabilir. Eskiden çünkü bu konuda önemliydi. Ama şimdi bu konu halledilmiş görünüyor. Evet, biz yine konuya dönelim. Mehmet Bey'e bırakalım sözü. Biz biraz sorularla daha da detaylandırmaya çalıştık ama sizin mutlaka kafanızda bir plan vardır.
İsterseniz ben veri tabanının biraz kullanımından bahsedeyim vaktimiz müsaitse.
Tabii.
Dediğim gibi kullanıcı, misafir kullanıcı ve şifresiyle sisteme girdikten sonra sadece burada üst bölgede kullanıcı için işlemleri, eser bilgileri, kurum bilgileri, tür bilgileri ve eser arama şeklinde bir menüyle karşı karşıya en üstten. Bu misafir olarak katılan insan için unavailable. Kendisi bunu sadece bu yöneticilere ait bir durum. Buradaki bilgiler yani eser arama kısmına kadar olan bilgiler yöneticinin kitap girmesini sağlayan butonlar diyeyim. Kullanıcı tarafı sadece eser aramayla alakalı noktaya bakabiliyor. Eser aramaya tıkladığında önüne bir tablo geliyor. Form alanlarıyla mevcut olan bir form, tablo geliyor. Tabi ondan önce de eser arama kısmının altında oturumu kapat şeklinde bir butonumuz mevcut. Eser arama kısmının, eser arama yazısının altında şu dakikaya kadar veri tabanımızda kaç tane kitabın olduğu yazıyor. Yani bu sayaç her kitabın girildiği esnada teker teker sayıyor ve o dakika itibariyle sistemde kaç tane kitap kayıtlı toplam anlamda bunu size gösteriyor. Şu anda 3527 tane kitabımız var sistemde. Daha sonra form alanlarına geliyoruz. Burada her türlü arama yapma şansınız var. İster eser adıyla, ister yazar adıyla, ister türle, İsterse hangi kurum, yani mesela burada 3 tane mevcut. Akdeniz Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, daha doğrusu 4 tane. Hepsinde de arama yapabiliyorsunuz. Akdeniz Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi ya da Kitap Sevenler Projesi şeklinde kitapları ekledik.
Kitap Sevenler sitesindeki kitapları da Kastamonu Üniversitesi'nden temin edebileceğiz o zaman.
Şu anda edebiliyorsunuz, evet. O kapsamdaki kitaplar da sisteme dahil edilmiş durumda. Ve ediliyor da. Yaklaşık 443 tane kitap sisteme atılmış vaziyette kitap sevenlerden. Geri kalan bir 500 tanesi de en kısa zaman içerisinde sisteme atılacak. Yapabiliyorsunuz. Bunları yazdıktan sonra, yani arama kriterinizi verdikten sonra başlıklar vasıtasıyla H harfiyle arama yap butonuna geliyorsunuz. Arama yap butonunda arama yap dedikten sonra altında sayfalar açılıyor. sayfa 1, sayfa 2 şeklinde sayfalar açılıyor ve bunda kaç tane tek tek sayfalara giderek her sayfada 25 tane,
yani o artık arama kriterimize göre
olmak üzere aynen öyle beyan edebiliyorsunuz.
Peki kategori şeklinde arama yapabiliyor muyuz? İşte tarih, roman.
Kesinlikle yapabiliyorsunuz. Kategori kısmındaki combo box'tan bunu seçerek, mesela tarihi seçerek arama yapabiliyorsunuz ve hatta aşağıda takvimimiz var. Tarih aralıklarını da belirleyerek o tarihler arasındaki kitapları seçerek, tarihleri seçerek o tarih arasında atılmış olan kitapları da, diyelim ki siz eskiyi görmek istemiyorsunuz, sadece 25 Nisan'dan sonra atılmış olan kitapları görmek istiyorsunuz, o tarihi belirleyip ona göre de arama yapma şansınız mevcuttur.
Peki 25 Nisan'dan sonra atılmış kitapları görmek noktasında sonraki gelen kitaplar siteye dahil ediliyor mu?
Anlayamadım, pardon.
Yani şimdi 25 Nisan'da veya 10 Nisan'da atılmış bir kitabın, hani hangi kitabın ne zaman atıldığını bir kişi herhalde arama yapma kısmında göremeyecektir. Son eklenen kitaplar şeklinde bir düğme söz konusu mudur şu an için?
Son eklenen kitaplar diye bir düğme söz konusu değil. Ona gerek duymadık. Çünkü zaten eserler insanlarla paylaşıldığı için son eklenen eserler. En yakın tarihli yaptığınız zaman, yani diyelim ki 25 Nisan, 25 Mayıs veya 1 Nisan, 1 Mayıs arasındaki kitapları görüntülüyorum derseniz zaten son eklenenlerde o şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Yani sistem size bu kolaylığı veriyor. Ayrıyeten son eklenen diye girersek bu veri tabanını sizin erişiminiz açısından daha sıkıntı oluşturuyor. Yani bu tarih aralıklarını belirleyerek erişim sağlamanız zaten son ekleneni görmek anlamına geliyor. Bir anladım benim bildiğim kadarıyla. Çünkü diyelim ki 15 Nisan 1 Mayıs arasındaki kitapları görmek istiyorum dediğiniz an zaten o aradaki tüm eklenen kitapların hangileri olduğunu sadece o aralıktaki kitapları görebiliyorsunuz.
Belki şu yapılabilir, yani diğer kütüphaneler bunu yapıyorlar. Tabii siz de onlar yapıyor diye yapmak durumunda değilsiniz ama bir öneri olarak belki düşünülebilir. Üyelere zaman zaman en son eklenen kitaplarla ilgili mailler gönderiliyor.
O atılıyor. Atılıyor. Tamamen. O şu anda hatta Nisan ayı paylaşıldı.
Evet.
Nisan ayı kitaplar paylaşıldı. O her ayın niye 25 Nisan dedim ben? Biz Sarpe Bey'le bunu belirledik zaten. Her ayın 25'inde son eklenen eserleri, o bir aylık eser mailleri tüm görme engeli gruplarına atılacak.
Evet. Anladım. Yani benim aslında sormak istediğim şey buydu. Yani hani
anladım. O atılacak. O kesin.
Veri tabanında gerek değil
eğitimde görme engelliler, GECOP, siz söyleyin, GEOP olsun, gerek Teknokor olsun, gerek diğer platform olsun, tümünde ya da engelsiz üniversite platformu mesela, hepsinde bunlar evet paylaşılacak.
Peki niye ayın 25'i? Çok soru soruyorum.
Bilmiyorum. Yani biz 25 olarak belirledik. Yani ayın sonuna doğru yaklaştığımız için ve o esnada görebilirsiniz o ay çıkmadan diye 25'i dedik. Bu sadece de ortak alınmış bir karar yani.
Ayın bitimine 5 gün kaldığı için abi. Evet, sayın dinleyiciler, bir iki mesajımız var. Onları da ben iletmek istiyorum. Mesaj panelimiz vasıtasıyla bize ulaşan.
Bu daha bayrama mesaj gelmemiş galiba. Bayramın sesi çıkmıyor.
Bana mesaj gelmedi ama ben dinleyicilerimize güveniyorum. İnanıyorum beni de mesajsız bırakmayacaklardır.
Allah'a bilmiyorum sevgili Bayram. Şu anda benim elimde 3 mesajım var.
Oo, 1 değil, 2 değil, tam 3 mesaj.
Evet. Ya
arkadaşlar lütfen Skype adresimizi ekleyelim. Egitim'de görme engelliler ve mesajlarımızı paylaşalım. Yani lütfen. Elektronik kütüphanelere üye olalım. Skype adreslerini ekleyelim. Biraz bu tür şeylerde ne derler?
Evet, girişimci olalım.
Girişimci olalım, evet.
Aktif olalım. Peki, mesajlarımıza geri dönersek. Ankara'dan Pınar Çalışkan arkadaşımız bizlere mesaj göndermiş. Bize iyi yayınlar demiş. Mehmet Bey'e teşekkür ediyor verdiği bilgiler için ve sundukları hizmetler için. Son olarak da benden Beni Biraz Anlasana şarkısını istiyormuş. Repertuarımda var ise ben de Pınar'a diyorum ki repertuarımda var. Birazdan çalacağım.
Evet. Aslında şunu söyleyebiliriz ki gerçi geçen hafta da bir istek şarkı çalınmıştı ama Bu herhalde ikinci istek parçamız değil mi? İlk diye düşünmüştüm ama sonra geçen hafta da bir
Evet,
istek parça
ikinci.
çaldığın aklıma geldi. Başka mesaj var mı?
Evet, bir arkadaşımız adını yazmak yerine kendini ifade eden sanıyorum bir isim kullanmış ama o kadar uzun bir isim ki okumakta zorlandım. Barbar barbar iskomi okuyamadım yani o kadar zor.
Evet.
Kendisi bize 5 tane mesaj attığını söylüyor ama gelmedi ben burada görmedim. Belki mesaj panelimizden ortaya çıkan bir teknik aksaklıktır. Bize iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Mesajınız iletildi şeklinde bir uyarı gelmesi lazım. Gönder düğmesine tıkladıktan sonra. O mesajı görmeye çalışsın arkadaşlarımız.
Evet. Sarper Arıkan bizlere ulaşmış Antalya'dan.
Proje ortağı.
Evet, Mehmet Bey'in proje ortağı.
Evet, Skype'ımıza da mesaj gelmiş. Sevgili Bahar Yavuz arkadaşım, çok teşekkür
Ha.
ediyorum. Demiş ki selamlar. Programın başını kaçırdım, kitaba dalıp kaçırdım ama şu an takipteyim. Yalnız değilsin demiş. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Böylece Skype'ımıza da mesajların gelmesi beni mutlu etti.
Sarper Bey'in bir sorusu ya da bir önerisi var mıdır?
Evet, onu okuyacaktım şimdi tam.
Bayram tabii arada bir mesaj geldiği için
Arkadaşlar,
heyecanlanıyor yani.
evet haliyle.
Ben bitti sanmıştım Sarper Bey'in mesajı da o yüzden.
Yok hayır. Daha yeni başlıyorum. Arkadaşlar hepinize iyi yayınlar diliyorum. Mehmet Bey ile birlikte çalışmak keyifli benim için. Birçok kaynağın aktarımını yapıyoruz. Yakında kendi kütüphanenizi oluşturabileceğiniz masaüstü programı da hizmetinizde olacaktır. Veri tabanında 3000'i aşkın kitap tarafımızdan tanımlanmıştır ve tanımlanmaya devam edecektir. Kastamonu Üniversitesi'nin heyecanıyla deneyimimizi birleştirerek hareket ediliyor. Bizim kendi sistemimizi kapatarak doğrudan Kastamonu sunucularına yönlendirme yaptık daha önce. Üyemiz olan kullanıcılar, tanımladığımız kullanıcılar kullanıcı bilgilerini öğrenmek veya yeniden tanımlamak için bize başvurabilirler demiş.
Evet, az önce zaten tam sayıyı Mehmet Bey söylemişti. 3527'ydi sanıyorum eklenen kitap sayısı.
Evet,
Tabii
buradan.
o an ve an değişecektir ilerleyen günlerde. Bu da güzel gelişme. Şimdi şey söyleyeceğim. Sarper benim internet ortamında tanıdığım ilk görme engelli arkadaşlardan bir tanesidir. Bundan bir yaklaşık 6-7 sene önce hatta bu internet radyolarına İlk Sarper'le biz adım attık. İşte o zamanlar engelli kişilerin veya kurumların oluşturduğu radyolar yoktu. Ve biz teknolojik bilgimizi önce burada test ettik. Sonra işte farklı alanlara yöneldik. Sarper Antalya Üniversitesi'nde, Akdeniz Üniversitesi'nde göreve başladı. Biz platform çalışmalarına girdik ama bu birikimler farklı alanlarda yine verimli bir şekilde işlemeye çalışıyor. Bu alanda önemli. Yani Sarper arkadaşımızı yaklaşık bir 6 senedir falan tanıyorum herhalde ve o bir şey yapıyorsa onun teknolojik bilgisine güvendiğimi de söyleyebilirim.
Evet, biraz önce adını okuyamadığım arkadaşımız bize yine bir mesaj atmış. Skype adresimizi ekleyemiyormuş. Eğer biz eklersek mesaj atabilirmiş. Buradan bayrama sesleniyor.
Tabii ki hemen Skype adresini yazsın sana hemen ekleyebilirim. Benim için hiç sıkıntı değil.
Evet, Sarper de ayın 25'inde kitapların listesini görebileceğimizi söylüyor mail yoluyla mesajında.
Evet.
Evet, ben de mesajlar şimdilik bu kadar.
Bendeki mesajlara geçelim. Skype'a da mesajlar yağıyor. Pınar Turgay'a teşekkür ediyorum demiş. Ama bu mesajı Skype üzerinden göndermesi büyük bir incelik. Ankara'dan Fatoş arkadaşımız da yine performansınız harika demiş. Anahtar sözcük yazarak da arama yapabiliyor muyuz diye bir soru sormuş Mehmet Bey'e.
Anahtar sözcükten kastı bu şöyle bir şey. O zaman anahtar sözcük şu anda yok. Düşünülebilir ama ne gibi bir sonuca erişmek istedikleri çok önemli. Yani mesela veri tabanlarında arama yaparken onunla alakalı, o konuyla alakalı, bu konu o zaman kitapların değerlenmesi gerekiyor. Bu ayrı bir değerleme. O şekilde de kitaplar değerleme yapılırsa şayet, ki bu farklı bir teknolojiyle ilgili bir durum, o zaman anahtar kelime uygulanarak girilebilir. Ama bizim şu anki girmiş olduğumuz sistemde teknik olarak mümkün müdür? Bu bakılır. Tabii ki anahtar kelime yaptırarak da kitabın içine ama şöyle bir durum var tabii ki. Veri tabanı kitabın içine bakmıyor. Yani anahtar sözcüğü girmemiz için veri sistem kitabın içine bakması gerekiyor. Dolayısıyla
bir takım anahtar sözcükler tanımlamanız gerekiyor.
Ya, o da zaten o olmaz. O kısıtlamaya girer.
Evet.
Sistem kitaba bakması gerekiyor. Veya da mesela elektronik veri tabanlarında diyelim ki FEDER'e bir arama yönteminde düşünecek olursanız sistem kitabın ve makalelerin içine baktığı için onlarla alakalı derlemeleri karşımıza çıkarıyor. Burada sistem kitabın içine bakmıyor. Sistem FTP'den ayrı çalışıyor. Bununla alakalı sonuçları, yani kitap isimlerini ve girmiş olduğunuz bilgilerle sonuca varıyor ve daha sonra size o kitabın eser bilgilerini getiriyor. Anahtar kelime olayı tamamıyla eserin o sistemin, yani HTTP üzerinden atılmasıyla alakalı bir durum ki bu çok aşırı maliyetli ve uzun süreci alması gerektiren bir olaydır. O şu anda yani yapılabilecek bir olay değil yani. Çünkü onun için bunu yapabilmek için şirketler milyonlarca dolar harcıyorlar.
Şimdi GTM'de bir anahtar kelime sistemi var. Oradaki sistem nasıl bir sistem onu bilmiyorum. İşte etiketleme hani yöntemleri oluyor ya bazen. Anahtar kelime virgüllerle ayırıyorsunuz girerken. Bu teknik olarak mümkün oluyor bazen. Herhalde o şekilde Fatoş'un sorduğu bir soru bu. Hani temel kelimeler işte kitabın konusu belki. Yazarından birkaç kelime ama şimdi kitabın adını falan girdikten sonra çok gerek olur mu öyle bir anahtar kelimeyi?
Şimdi şöyle yapılabilir. Kitabın abstract bölümü sisteme girilir. Ancak o zaman anahtar kelime gider abstract'tan bakar sisteme.
Öyle bir şey.
Der ki ha tamam bununla alakalı bir sonuca eriştim. Dur o kitabı getireyim der. Yalnız o da çok sağlıklı olmuyor. Yani şöyle olmuyor. Yapılan iş boş bir iş değildir. O ayrı bir konu. Ben dediğim gibi elektronik kaynaklara da ilgili olduğum için yani dünyanın en büyük veri tabanı şirketleriyle yayıncılarıyla görüşme halindeyiz. Bir fiil iş gereği. Yani öyle bir durumlar var ki onların yapmış olduğu anahtar kelime aramalarında bile pozitif, negatif sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Adam mesela genel arama motoru yapmış. Bütün veri tabanlarının tanıtıldığı arama motorları yapılmış. Tek arama motoru üzerinden arama yapıp mevcut abone olduğunuz tüm veri tabanlarındaki yüzlerce, binlerce derginin içinden size anahtar kelimeleri getiriyor. Onda bile tam sonuca varamayabiliyorsunuz. Yani birebir bunu kullanan ve işi de yapan bir kimse olarak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Tam aradığınız, tam istediğiniz şeyi bulma şansınız olmayabiliyor. Yani çok ciddi anlamda gün üzerinde araştırma yapmanız gerekebiliyor. En temizi yine başlıkla ya da author'la yani yazarla yapmış olduğunuz aramalarda en sağlıklı sonuca varabiliyorsunuz. Anahtar kelime de dediğim gibi ancak özünü yazarsınız kitabın. Sistem gider ona bakar. Anahtar kelime o şekilde bulur ki ben onu sağlıklı bulmuyorum açıkçası.
Ya şu da düşünülebilir. Sonuçta şu andaki sistemde yalnızca kitabın adını yazarak yani hangi konu kategorisi altında olduğunu bilmeseniz bile sadece kitabın adını yazarak ya da yazarın adını yazarak herhangi bir yazarın adını yazıp onun veri tabanındaki kayıtlı olan tüm eserlerine ulaşmak mümkün öyle değil mi?
Tabii ki. Yani yapabiliyorsunuz. Yani kurum adını belirliyorsunuz ya da roman tarih diyorsunuz mesela.
Yani peki hiçbir şey belirlemeden yani roman tarih demeden de sadece tabii, kitabın adını ya da yazarın adını giyerek
o ayrı bir
ulaşabiliyoruz.
Ona erişebiliyorsunuz ama şunu da yapabiliyorsunuz. Diyelim ki tarihçisiniz.
Tarih kitabı okumak istiyorsunuz.
Tarih kitabı okumak istiyorsunuz ve Akdeniz Üniversitesi'nin belirlediği kitapları yani tarayıp attığı kitapları okumak istiyorsunuz ya da Kastamonu. Tarih bölümünü seçiyorsunuz. Kastamonu Üniversitesi'nin taramış olduğu tüm eserleri orada görebiliyorsunuz. Tek tek.
Pardon burada bu arada Kastamonu Üniversitesi'nin ve Akdeniz Üniversitesi'nin taradığı kitaplar ayrı ayrı mı gözükecek sistemde?
Ayrı ayrı. Siz hepsi derseniz kurum adı kısmındaki combo box'ta hepsi derseniz tümünü görürsünüz.
Evet.
Hem Akdeniz'de hem Kastamonu hepsinin tarihle alakalı taradığı kitapları görürsünüz. Ha dersiniz ki ben Kastamonu'nun taradıklarını görüyorum derseniz sisteme attığı kitapları görüyorum derseniz O zaman sadece Kastamonu'nun taramış olduğu kitapları görürsünüz.
Yani mesela yarın bu server'a Ankara Üniversitesi de kitap gönderir. Bu sefer Okuma-Baksar arasında Ankara Üniversitesi de dahil.
Ankara girilir. Ankara Üniversitesi'nin taradığı kitaplar girilir. O sisteme ve Ankara Üniversitesi sisteme dahil edilir. Ankara Üniversitesi'nin taramış olduğu tüm kitapları da orada görebilirsiniz. Sadece Ankara Üniversitesi araması yaptırarak.
Ama tümünü de görüntüleyebiliyoruz.
Tümünü de tabii ki. Tümünü de şöyle bunu yapabiliyorsunuz. Hiçbir şey seçmeden yani hiçbir form alanına ya da combo box'a bir şey girmeden alttaki arama butonuna ara dediğiniz zaman, girdiğiniz zaman veri tabanındaki tüm kitapları görebiliyorsunuz. Yani varsayılan 25, mesela buradaki combo box'ta varsayılan 25 kitap görülebilir ama 100 kitaba kadar görüntüleme şansınız var. Orada combo box'tan seçiyorsunuz. Evet. İlk görüntülemede kaç tane şeklinde görüntüleyeyim diye soruyor size. Varsayılan 25, bunu 100'e kadar çıkarabiliyorsunuz ve başlık seviyeleriyle giderek sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3 diyerek de tek tek bütün sayfaları artırarak mevcut olan tüm kitapları da aynı anda görebiliyorsunuz da. Herhangi bir arama yapmaksızın. Ama anahtar kelime konusu yani hiç o konuya girmedim yani bu olayla alakalı olan bir insan olarak. Çünkü dediğim gibi ancak özü girmeniz gerekiyor. Ben çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası çünkü sizi yanıltabiliyor. Çok anlamda yanıldığımı gören bir insan olarak söylüyorum bunu yani.
Peki ben şey soracağım. Şimdi bazı kütüphanelerde kitap arama kısmında yaşadığımız bir sorundur bu. Türkçe evet. Karakterler bazı kitaplarda girilmiştir, bazılarında girilmemiştir.
Hiçbir sıkıntı yok. Evet. İstediğiniz gibi İngilizce karakterle yazılmış olsun bir kitap. Harf tanıma sistemimiz mevcuttur. Mesela Emre Taşkın, Emre Taskin olarak girmiş olsun ya kitap ismi. Ama Emre Taşkın olarak arattığınız zaman Emre Taşkın'ın kitapları Emre Taskin olarak önünüze getiriliyor.
Yani şimdi ben yani şu anda veri tabanı girişi yapıldığı için belki de bu eğer böyle bir sıkıntı varsa da giderilebilir. Yoksa zaten sıkıntı yok demektir. Mesela atıyorum Ziya Gökalp yazacağım ben. Ziya Gökalp yazıyorum. Aradığım kitap bulunamıyor veya yarısı bulunuyor. Ziya Gökalp yazıyorum. Bu sefer Ziya Gökalp şeklinde farklı kitaplar çıkıyor. Adamın 10 kitabının yarısı Gökalp şeklinde sisteme kaydedilmiş. Yarısı Gökalp şeklinde kaydedilmiş. Mesela daha önceki kütüphanelerde yaşadığımız bir sorundu bu.
Evet, bu benim sık sık yaşadığım bir sorundu.
Evet yani şimdi bu durumda mesela Ziya Gökalp yazarsak Gökalp'li de bütün kitapları çıkarırım diye soruyoruz aslında.
Yani evet, ben aklıma ilk geleni söyleyeyim. Mesela Ali Bulaç Ç harfiyle bitiyor. Ama sisteme C harfiyle kaydedilmiş bir insan. Ben bunu Ç'li yazdım ve arama diyorum. Bir saniye.
Arada, evet canlı canlı bu arada. Bunda.
Bu arada dinleyici arkadaşlarımız da az önce bahsettiği gibi kullanıcı ve şifre kısmına misafir yazarak bu demo diyebiliriz aslında bunun için. Bir nevi bu demoyu da görüntüleyebilirler. Bu arama kısmını en azından.
Bu demo demeyelim. İlk giriş sayfamız diyelim.
Evet.
Bir saniye. Programdan çıkmışım haberim yok. Yeniden girdim. Eser arama kısmı.
Bu arada Sarper yine mesaj yazmış. Akdeniz Kastamonu ayrımı yapmadık. Sadece kategoriden seçim yapmanız gerekiyor demiş. Ve kitap sevenlerin 6000 kitabını da sisteme yükleyeceklerini söylemiş.
Bu da kitap sevenlerin kitaplarının kaybolmaması adına önemli bir gelişme.
Evet. Mesela aramayı yaptım. Ç'li yaptım Ali Bulaç'ı. Ve aynen Ali Bulaç'ın kitaplarına erişim şansı buldum ve head'le başlıklarla yazar ismini, önce kitabın ismini, sonra yazarın ismini ve sonra FTP linkine çok rahat bir şekilde erişim sağlayabildim.
Çorum'un Ç'siyle yaptınız galiba aramayı.
Doğrudur, doğrudur.
Ama rahatlıkla bütün kitaplara ulaşılabildi.
Kitaba şu anda eriştim ve kitabın üzerindeyim. Ve FTP linkinin üzerindeyim. Tıkladığım an, kullanıcı adı şifremi girdiğim an sistemi indirebilirim. Ha şunu da söyleyeyim. İlk FTP linkine tıklayıp kullanıcı adı şifrenizi girdiğiniz zaman önünüze kaydet veya da aç seçeneğe geliyor. Diyelim ki o kitabı indirdiniz ve farklı bir kitaba gireceksiniz. Sistemden çıkana kadar sistem daha sizden bunu istemiyor. Arkadaşların aklına gelirse bunu da bir dipnot olarak belirteyim. İkinci bir sefer her kitaba girişinizde kullanıcı şifrenizi girmenizi istemiyor sistem. Siz oturumu kapatana kadar kullanıcı şifrenizi ilk kez yani FTP linkinde ana kitabı görebileceğiniz diyeyim, kullanıcı da şifrenizi girdikten sonra diğer kitaplarda daha istemiyor.
Misafir kullanıcı olarak girdiğimizde eser arama kısmı haricindeki diğer düğmelerin geçersiz olduğunu söylediniz.
O geçersiz, o sadece şeyle yöneticileri bağlayan bir unsur.
TC kimlik numarası ve şifre alındığı takdirde bu düğmeler evet. Geçerli olacak mı yoksa yine geçersiz?
Hayır, TC kimlik ve şifre olayı şurada geçerli. Misafir olarak girdiniz sisteme, eser arama kısmında eseri aradınız. Mesela ben kitabı buldum şimdi. Head'le yani head tuşuyla FTP linkinin üzerine geliyorsunuz. Orada tıkladığınız zaman yeni bir pencere açılıyor önünüze. Orada TC kimlik ve şifrenizi giriyorsunuz. Ondan sonra tamam oturum aç dediğiniz an kitabın kaydet ya da aç görüntüles şeklindeki uyarıyla kısıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. İster kaydediyorsunuz kitabı, isterseniz o anda açıp okuyabilirsiniz.
Peki, sorumlu şeyin soru şu sanırım. Bu işlemleri yaptınız, bir tane evet. Kitabı indirdiniz. Evet. Yani TC'niz var, şifreniz var, misafir üye değilsiniz.
Evet.
Kütüphane üyesiniz.
Buradaki misafirlik olayı şu, buradaki misafirlik kastımız... İlk veri tabanını görüntüleme evet, hakkını evet. Elde etmek için.
Kesinlikle evet. Onu aha. Zaten konuşmuştuk. Orada problem yok. Evet. Siz normal üyesiniz. İşte, evet. Raporunuzu falan upload etmişsiniz.
Doğru.
Şimdi bu durumda eser arama dışındaki diğer linkleri ya da diğer düğmeleri yine görebiliyor musunuz? Yoksa onlar
hayır,
sadece...
O evet. Sadece yöneticiyle alakalı. Yönetici kitap girişi yaparken onları kullanıyor.
Ha, yani üyeleri de bu diğer düğmeler geçersiz o zaman.
Tabii ki. Peki. Yani yönetici yukarıda
bahsedeceğim. Olunca sadece eser arama kısmına girebileceğiz. Onun dışındaki yani, diğer kısımlara giremeyeceğiz.
Ya sonuçta üyenin, kullanıcının daha doğrusu işe kitapla kullanıcı belki. İşlemleri menüsü var mesela. Kullanıcı işlemlerinden kastımız bu veri tabanını kullanacak yöneticilere verilen haklar
belki,
burada tanımlanıyor.
Bu düğmeler geçersiz de olsa üyelere gösterilmeyebilir. Bir öneri olarak belki not edebilirsiniz. Yani geçersiz. Evet. En azından üyenin karşısına geçersiz bir düğme çıkmasa belki daha hoş olabilir. Yani bu menülerin sadece
yöneticilere... Veri tabanının genel yazılımıyla alakalı bir durum evet. Ama bütün zaman sistem bozmak gerekiyor.
Ya belki teknik olarak mümkünse dedim. Yani belki daha hoş olabilir mi diye
mümkün değil.
Soru geldi.
Buradaki
aklıma.
Eser bilgileri kısmı kitabın giriş sayfamız.
Çok tabii önemli kurum bir bilgi... şey değil. Sadece detay bu benim önerim.
Evet.
Tabii genel anlamda kullanımı etkilemeyecek bir şey.
Aynen öyle. Yani eser arama kısmından sistemi görebiliyorsunuz.
Evet. İletişim bilgilerimizi tekrar verelim. Bunun haricinde bence güzel bir program oldu. Detaylı bir şekilde anladık. Kitap sevenler kitaplarının bu projeye dahil edileceğini, Kastamonu Üniversitesi'ne çok önemli, kaliteli bir tarayıcının temin edileceğini ve Kastamonu Üniversitesi ile Akdeniz Üniversitesi'nin ortak bir platform dahilinde bu çalışmayı yürüteceğini, teknik altyapının Kastamonu Üniversitesi tarafından sağlanacağını, dolayısıyla olası bir eksiklik veya yeni bir güncelleme gerektiğinde bunun kolay bir şekilde sağlanabileceğini öğrendik. Ve programın başında da bahsetmiştiniz, bir masaüstü yazılımından bahsettiniz. Bu evet. Masaüstü yazılımı şu an için kullanılır durumda mı yoksa...
Kullanılabilir durumda. Ana sayfamıza girdiğiniz zaman çok kısa... veri tabanıyla alakalı soracağınız başka sorular var mıdır? Önce onu bir söyleyeyim.
Şu an için yok ama dinleyicilerimizden soru gelirse size iletiriz.
Tamam. Şimdi masaüstü yazılımımız web sayfamıza... Girdiğimiz zaman, bu arada uygulamalı yaptığım için web sayfama giriyorum.
İletişim bilgilerimizi hızlıca hatırlatalım mı bu arada?
Skype adresimiz eğitimde görme engeller.
Mesaj panelimiz için de www.görmeengelliöğrenciler.com/mesaj paneli vasıtasıyla veya www.egitimdegormeengelliler.org/radyo adresindeki mesaj paneli linkiyle veya da duyuru mailimizin ekinde gelen dosyada bulunan mesaj paneli bağlantısıyla bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Buradan Mehmet Bey'e sorularınızı, bana isteklerinizi veya görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz.
Evet, ben devam edeyim isterseniz bu anlamda.
Evet, evet. Biz sadece aradaki boşluktan yararlanarak
evet.
Hatırlatmak için iletişim bilgilerimizi
buyurun. Teşekkür sözsüz. Ediyorum bana da zamanı tanıdığınız için. Dediğim gibi şu anda masaüstüne girdiğimizde, ya yani daha doğrusu ana sayfamıza gekop.customer.tr'ye girdiğimizde sol menülerde Gekop masaüstü yazılımı şeklinde bir linkimiz var. Buraya tıklama yapıyoruz ve açılan sayfada programın exe dosyasını bilgisayarınıza indirme şansınız mevcut. Gelen linkle. Sonuçta o linke ve o alana headle ulaşıyorsunuz. Tamamıyla veri tabanımızda olsun, ana web sayfamızda olsun en doğru şekilde kısa yol tuşlarının kullanımına açık. En önemlisi de görme engelli en fazla kullandığı başlık bölümleriyle ilgili. Tıkladığınız noktaya başlık seviyesiyle hemen gidip ulaşıp gerekli linklere erişim hakkına sahipsiniz. O rahatlıkla mevcuttur. Burada programı indirdikten sonra bilgisayarınızı kuruyorsunuz. Çok kolay bir kurum var. Sizi Türkçe yönlendirme yapıyor zaten. Kurduktan sonra masaüstünüzde bir simge belirliyor. Gekop isminde bir simge beliriyor. Bu simgeye Gekop 1.0 simgesine tıkladığınız zaman önünüze bir Explorer sayfası açılıyor. Yani web sayfası açılıyor. Burada size aslında herhangi bir şekilde internet sayfasına girmeden, masaüstünüzden tek bir tıkla Gekop'un erişilebilirliğini sağlamış oluyor bu sistem. Neler var? Linkler mevcut. Bu Explorer sayfasında, web sayfasında şeklinde açıldığı için. Gekop ana sayfamıza erişebiliyorsunuz buradan. Gekop veri tabanına ulaşabiliyorsunuz. Az önce misafir girişi yaptığım ve veri tabanına girmiş olduğum sayfaya hiçbir şekilde ekstra bir veri tabanına ya da web sayfasına giderek girmeksizin ana masaüstünüzden sisteme girip Gekop veri tabanına girinç noktasına tıklayarak aynen ulaşabiliyorsunuz. Kısa yol şeklinde.
Evet, yani
Gekop'a ağ kurarak erişim sekmemiz var. Linkimiz var. Onu da sistem size anlatıyor ve nasıl olması gerektiğini size tanımlıyor.
Kısaca bahseder misiniz ondan da?
Gekop'a ağ kurarak erişim var önüme.
Evet, yani yazılım evet. Hakkındaki bilgiyi verdikten sonra.
Gekop'a ağ kurarak erişim olayını Sarper Bey yeni hazırladı, attı. İnanın ben daha okumadım. İsterseniz Sarper Bey oradan hatta şöyle yapalım. Sisteme ben de gireyim sizinle beraber çünkü daha yeni hazırlandı.
O zaman şöyle yapabiliriz yani.
İsterseniz ben size anlatabilirim buradan.
Tabii yani siz de anlatabilirsiniz. Arkadaşlarımız da programı indirerek veya Gekop Customer.tr linkinden zaten konuyla ilgili bilgiler mevcuttur herhalde orada. Oradan edinebilirler.
İsterseniz anlatayım buradaki yönlendirmelerle. Yani, zaman var tabii.
Tabii anlatabilirsiniz. O konuda bir zaman sınırlamamız yok. Sizin için zorluk olmasın diye. Zaten yok, hani metin mevcutsa. Hayır.
Kesinlikle. Bilgisayarım simgesine gidiyoruz. Evet. Kafadan anlatsam daha yanlış yapabilirdim. İyi ki de bilmiyormuşum. Doğru anlatmam için sistemin içine girmem daha doğru oldu. Çünkü bunu hiç kullanmadım. O yüzden aslında ama ayrı bir kolaylık sağlayan sistem. Yani bizim amacımız her türlü erişim sağlamak.
Bunu biz Akdeniz Üniversitesi'nde kullanıyorduk ağ kurma sistemini. Daha önce
saatler
gruplara göndermişti. Aynı. Belki de aynı sistemdir.
Aynı sistem. Evet. Yani ama isterseniz ben yeniden detaylandırayım. İnsanlar dinlesinler. Ya da arzu ederseniz webten de girebilirler.
Yok, siz yine detaylı anlatın.
Tabii detaylı anlatın.
Tekrar arkadaşlarımız hatırlamış olsunlar.
Bilgisayarım simgesine tıklayarak giriyoruz içine. Hiçbir öğeyi seçmeden uygulama tuşuna basıyoruz.
Evet. Bu şekilde zor oluyor ise dediğim gibi Dedik ki, arkadaşlarımız
sağ tıkladıktan sonra A konumu ekle seçiliyor. Ama dediğim gibi bu şekilde devam ediyor. Bu olay tek tek anlatılmış vaziyette, yıldızlar halinde. Bu süreci arkadaşlar takip ederek buradan aynı anda uygulayarak da yapabilirler.
Evet.
Ama dediğim gibi ayrı bir kolaylık, Gekop 1.0 masaüstü uygulaması indirilerek gerek ana sayfamıza, gerek veri tabanımıza, gerek ağ nasıl kurularak girilir bunun tanıtımına, gerek iOS cihazlarına nasıl uygulama iOS'ta neler yapılarak, Apple cihazlarında neler yapılarak girilir bunun tanıtımına, gerek üyelik formlarına, buradan direkt hiçbir şekilde web sayfasına girmeksizin üyelik formlarına her türlü şekilde erişim hakkına sahipsiniz ve aynı zamanda iletişimimize buradan Gekop 1.0 masaüstü yazılımımızı kurarak erişebiliyorsunuz. Yani bizim amacımız web sayfasına gidip de farklı farklı yerlerde aramak yerine en işe yarar linkleri, tabii ki bunun için de isterseniz ana sayfamıza gitmek isterseniz onu da koyarak en hızlı bir şekilde erişimi sağlamak.
Bu önemli.
Aynı zamanda şimdi, tek bir tıkla masaüstünüzden bu kolaylığı sağlamak.
Yani Sarkar bunu Akdeniz Üniversitesi'nde de yaptı ve birçok burada bahsedilen uygulamayı. Yani farklı evet. yöntemlerle kaynağa erişim sunmayı bence çok iyi başarıyorsunuz. Yani işte ağ bağlantısı, o ağ bağlantısı oluşumun artısı şudur arkadaşlar. Birden fazla kaynağı aynı anda indirebilirsiniz kopyala yapıştır yöntemiyle ki yani bilgisayarınızın hard diski olarak görüntüleyebiliyorsunuz.
Aynen.
Bu anlamda önemlidir ağ bağlantısına erişim.
Zaten bilgisayarın bölümünde açılan bir simge oluyor ağ bağlantısını kurduktan sonra.
Yani o nedenle birden fazla kaynağı aynı anda indirme imkanı oluyor bu şekilde.
Evet,
yani
işte bir D gibi bir sistem oluyor ortada.
İnternet Explorer'la girebiliyorsunuz, yazılımla giriyorsunuz, iOS'la giriyorsunuz. İşte bu tür farklı internetin bütün erişilebilir çözümlerinden yararlanarak kaynaklara erişimi sağlamak bence alternatiflik açısından önemli diye düşünüyorum açıkçası.
Yakında farklı bir sistem daha geliştiriliyor şu anda. O sürpriz olsun en kısa zamanda. Kendi kütüphanenizi kendiniz de oluşturabileceksiniz. Masaüstü yazılımı geliştiriliyor şu anda. Kendiniz sisteminizden kitap ekleyerek sisteme, yapacağınız uygulamaya kendi kütüphanenizde kendiniz uygulayacaksınız. Şu anda demo beta aşamasında. Onda çalışmaları yapılıyor. En kısa zamanda sisteme koyulacak.
Artık onda tanıtımını yapmak üzere sizden söz alalım o zaman.
Tabii yani yine sizi davet ederiz.
Aynı zamanda onda Sarp'e bir tanısın. Çünkü ortağımdır.
Birlikte de tanıtabilirsiniz.
Olur, uygundur. Çünkü ortağımın da bu konuda bir şeyler söylüyor.
Tabii yani sonuçta ortak olarak bu işleri başardınız zaten.
Tabii.
Sarp Erbey'le sizi aynı anda yayın almakta bizim için büyük bir onur olur.
Şimdi
ben memnuniyetle gelirim. Sarp Erbey'in de olmasından mutluluk duyarım.
Geçmiş yıllarda bu programı ben tek başına yaptığım zamanlarda Sarp Erbey'e bol bol konuk alıyordum.
Evet, evet.
Yine almak güzel olur yani. Keyifli oluyor Sarper'le yaptığımız programlar. Tecrübeyle sabittir. Şimdi genel anlamda dediğim gibi az önce de özetini yapmıştık aslında bugünkü konuşmanın. Başka söylemek istedikleriniz ya da arkadaşlarımızın sormak istedikleri var mı? Ya da mesajlar var mı bilmiyorum.
Ben
ama
soruların gelmesini arz ediyorum. Çünkü sorular bize ışık tutuyor. Yani belki de gözden kaçırdığımız şeyler insanların bize yönlendirmeleriyle üstüne koyuluyor. Çünkü biz 13 Mart'ta bu sisteme başlattık. Bugün ayın 30'u 1,5 aylık biz zaman içerisinde aktif olarak bu işi bu seviyeye getirdik. Dediğim gibi ciddi bir kaynak desteğimiz de var. Sanki uzun yıllardır varmışız gibi bir halimiz oldu. Yani biz öyle algılıyoruz en azından. Yeni bir sinerji getirmek istiyoruz. Yeni bir enerji getirmek istiyoruz. Dediğim gibi akademik anlamda insanların daha doğruya erişim sağlamalarını ya da şöyle diyeyim, şu ana kadar yapılmış olanın yanında durup bir duvarda biz olalım, bir destekte biz verelim, insanlara daha iyisini sunmalı noktasında bizim de bir tuzumuz olsun arasındayız. Dolayısıyla herkesi yanımızdan, ya diğer kütüphaneleri de yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu devletin vermiş olduğu, görme engelli vermiş olduğu bir haktır, yasal bir olaydır. Görme engelli olduğunuz müddetçe yasal olarak bunu kullanma hakkına sahipsiniz. Devletin Milli Kütüphanesi'nin başlatmış olduğu bir projedir. Derneklerin başlatmış olduğu, üniversitelerin başlatmış olduğu, farklı birimlerin başlatmış olduğu bir süreçtir. Biz de bunun bir halkasıyız. Allah utandırmasın diyorum cümlemizi. İnşallah hep beraber, diğer kurumlarla beraber, görme engelli paydaşlarımıza en iyisini verme amacındayız. İnşallah. Biz de buna bir katkı sağlayıp, farklı bir sinerji getirip, insanları bir şekilde dinamize edebiliriz. Bu başarıyı sağlayabiliriz. Bu da sizlerin katkılarıyla ve önerileriniz olacak bir durumdur. Bu şekilde.
Soru varsa farklı önerilere her zaman açığız
Mehmet'in, diyorsunuz. Mehmet hocamızın
kesinlikle.
Mehmet hocamızın bizden isteği vardı. Geçenlerde konuşmuştuk biz bu konuyu. Bizden akademik eser listesi istiyor. Aslında buradan da duyuralım arkadaşlarımıza da. Akademik alanda eserlerin temini noktasında kitap alımı yapacaklarmış sanıyorum yakın zamanlarda ve zaman zaman da yapacaklardır zaten bu alımları. Kütüphaneye. Şu an için özellikle şimdi akademik eser öyle bir şey ki, yani Marmara Üniversitesi'nde farklı kitaplar, farklı kaynaklara erişim sağlanıyor. Gazi Üniversitesi öyle. Ama belli başlı temel eserlere de ulaşım söz konusu şimdi olabiliyor.
Alanların kültleri var. Evet. Mesela edebiyat bölümü için konuşursak, ben kendi uzmanlık alanım için konuşursam, Yeni Türk Edebiyatı'nda işte örneğin bir İnci Engin'in birçok üniversitede kabul edilen bir kaynaktır. Ya da Kaplan Hoca, Mehmet Kaplan'ın kitapları birçok üniversitede kabul edilen bir kaynaktır. Dolayısıyla bu tarz temel kaynaklar en azından sağlanırsa, bu bile çok büyük bir ilerleme, çok büyük bir kazanım olacaktır bizler
için. Turgay Bey, bunlar bize döküman halinde sizin tarafınızdan hazırlanır, fakslanırsa, biz aslında şöyle bir şey de yapmış oluyoruz. Almış olduğumuz eser, görme engelli kütüphaneli platformuna atıldıktan sonra üniversitemizin de kütüphanesinde görenler için de, yani basılısı olmuş oluyor. Siz iki işte hizmet vermiş oluyorsunuz. Hem görme engellilerin kullanacağı bir sisteme dahil olacak kitabı seçmiş oluyorsunuz, hem de o seçilen kitap parası verilecek alınmış oluyor. Dolayısıyla üniversitemizin kütüphanesinin dermesine katılmış oluyor. Dolayısıyla diğer insanların da basılı yayından faydalanmış olmasını sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla ya bir taraşta iki kuş
olarak. Evet, gerçekten çok hoş. Yani böyle bir imkanın sağlaması gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Sizlerin de bu işlere yoğun bir şekilde emek verdiğinizi görmek çok güzel. Şimdi hukuk kitaplarını düşündüm ben bir hukukçu olarak. Ama zaten eğer kitap sevenlerin kitaplar sisteme yüklenecekse, pek çok hukuk kitabı kitap sevenlere taranıp gönderilmişti. Hani bu gönderiyi yapanlardan biri benim. Benim yanım sıra pek çok arkadaş, pek çok hukukçu, kitap sevenlere pek çok sayıda kitap göndermiştik. Yaşar abinin kendi tarafında kitaplar da vardı. Dolayısıyla hukuk açısından son derece zengin bir kütüphanemiz olacak.
Evet.
Ama diğer akademik eserlerin de taranması lazım. Tabii hukukta da eksik kalan akademik eserler varsa, onları da saptayıp listesini size bir an önce ulaştırmakta fayda var.
Mutlaka. Yani biz açık öğretim eserlerinin de taranıp atılması taraftarıyız. Çünkü 5846'nın ek 11'inde en başta ne diyor? Ders kitapları da olmak üzere diyor. Evet, açık değil mi?
Kitapları...
Yani adam orada vurgulamış zaten.
Açık öğretim kitapları
ne yapılması gerektiğini
sunuluyor.
Dolayısıyla
ama tabii evet. Word olarak, Word ortamında daha kolay erişim sağlanabiliyor.
Evet. Da... Zaten direkt kanunda şey demiyor, yani sesli yapacaksınız diye bir şey koymamış. İlla da sesli yapın diye bir olay koymamış bildiğim kadarıyla.
Evet evet, öyle bir mecburiyet yok.
Mecburiyeti gerek sesli, gerek braille, gerek ya da ve benzeri demiş zaten.
Evet.
Yani görme engelliye erişim olsun da sadece ne olursa olsun demiş.
Evet.
Dolayısıyla yani benim vurgulamak istediğim şu da, ders kitapları dediğine göre dolayısıyla burada eksiğiz. En azından ben kendi dermem için söyleyeyim. Ders kitaplarında özellikle açık öğretim falan kitaplarına taranıp atılması gerekiyor ki bu konuda çalışmalarımız mevcut şu anda.
Evet, mesajlarımız varsa yavaş yavaş mesajları bir kontrol edelim. Yoksa yavaş yavaş sizin son sözlerinizi alalım. Çünkü gayet güzel, verimli, heyecanlı bir program gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum ben. Biz ikinci çözüm meydanı programımızı yapıyoruz. Ve ikinci çözüm meydanı programımızda kitapların yazılı olarak erişiminden ve akademik kaynaklara erişimin yakın zamanda daha mümkün olacağından bahsettik. Ve bu konuda geliştirilen projeyi öğrendik. Ayrıca bir Kastamonu'lu olduğum için de Kastamonu Üniversitesi'ni bunu yapması da ayrıca beni bir heyecanlandırıyor. Yani bunu da söyleyeyim yani. Mesajlarımız var mı?
Yeni gelen bir mesajımız yok. Orhan Yalçın arkadaşımız teşekkürlerini iletmiş Mehmet Bey ve Sarper Bey'e. ve bize iyi yayınlar demiş.
Bu arada ses yankılanıyor. Turgay sesin yankılanıyor. Neden acaba?
Ben de anlamadım. Bir anda yankılanıyor.
Şu an düzeldi.
Şu anda düzeldi. Emre'nin ya da senin birinizin
evet. Tamam. Problem yok. Evet arkadaşlar. Skype'da da herhangi şu an için herhangi bir mesajımız yok.
Evet, güzel sorular da geldi. Biz de sorularla yönlendirmeye çalıştık. Mehmet arkadaşımız da zaten mümkün olduğunca açık ve detaylı bir şekilde programdan şu ana kadar yaptıklarından ve şu andan sonra gelecekte yapmayı planladıklarından uzun bir şekilde bahsetti.
Ve çok planlı anlattı. Evet. Çok planlı İyi gitti gerçekten.
Bize de değer verdiğini gösteriyor bence.
Kesinlikle bu çok teşekkür ediyoruz.
Anlamlara saat
evet, çok teşekkür ediyoruz.
21.35'e yaklaşıyor saatimiz bu arada. 1,5 saati de devirmişiz yani. Güzel oldu, heyecanlı oldu.
Evet, güzel bir program olunca zaman nasıl geçtiğini anlamıyoruz tabii.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Bana bu ilgiyi gösterip programa dahil ettiğiniz için. Bundan sonraki programlarınıza sonsuz başarılar diliyorum. Nice programlara diyeyim. Yıllarca bunun devam etmesi arzusundayım. Dolayısıyla dilerim faydalı olmuşumdur. Bu anlamda hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Eğer sorunuz yoksa hepinize iyi akşamlar diliyorum.
Evet, gekop.kastamonu.edu.tr buradan kişisel olarak üye olabilirsiniz. TC kimlik numara ve şifrenizle beraber bu kaynaklara erişimi sağlayabilirsiniz. Son olarak belirtelim tekrar internet adresimizi. Ve detaylı bilgiler de yine burada. Çeşitli alternatiflerle bu kaynaklara erişim sağlayabiliyorsunuz. Ayrıntılı bilgiler ve projeleri de yine bu internet sayfasından takip edeceksiniz. Zaten mail grubumuza da yeni gelişmeler oldukça bilgilendireceklerdir. Biz de teşekkür ediyoruz bu imkanı sağladığınız ve bu programa katılıp bu çalışmadan bahsettiğiniz evet, için.
Başarılar diliyoruz. Ben küçük bir soru sormak istiyorum aslında. Şimdi bu üyelik safhasında gereken belge noktasında yani rapor ve...
Sesinizi alamıyorum.
Evet, şu biraz, anda duyabiliyor biraz musunuz? Biraz yaklaşırsan benim aslında daha iyi olacak Turgay.
Şu anda gayet yakınım aslında
mikrofonu. Evet, şu anda
daha iyi. Şu anda güzel. Evet.
Bu rapor yani engelliyi belgeleyen belge noktasında bu özür durumu yazan kimliklerde kabul ediliyor mu? Yani
Tabii ki. Yani Başbakanlığın vermiş olduğu özürlü kimlik kartları da sisteme dahildir.
Ya da bu standart kullandığımız kimlikler.
Yani nüfus cüzdanlarımız da.
Nüfus cüzdanları.
Evet. Özürlü ibaresi da yazıyor ya. Özür oranı yazıyor ya.
Yazanlar vardı.
Evet yani o da değerlendirilebilir ama en daha sağlıklı olması açısından kimliklerinizin veya da raporunuzun da gönderilmesi bizim için daha ehemmiyet duruyor. Yoksa
yani Başbakanın verdiği engelli kimliği ya da raporu göndersek daha iyi diyorsunuz ama.
Evet. Kesinlikle yani nüfus cüzdanına yazılanların ne kadar suistimali bir durum olmamalarını bilemiyorum. Sanırsam o da raporla zaten ibraz edilip yazılıyor herhalde.
Raporla yazıldı. Hani geçmişte hatta ben bir defa nüfus cüzdanımı kaybetmiştim 5 yıl önce. Bana sormadan direkt sistemden özür oranımı, engel oranımı yazdılar nüfus cüzdanımı.
Aynı şekilde benim de öyle olmuştu.
Benimkinde de yazıyor ama bunu rapor ibraz ederek mi yazdırmıştım onu inan hatırlayamıyorum.
Yani daha önceki raporlarımız baz alınarak yazıyor.
Baz alınarak yazılıyor. Ama dediğim gibi kimlik kartınız ya da raporunuzun gönderilmesi tabii ki daha doğru olacaktır. Ama bu nüfus cüzdanı o da kabul görmez bir şey olmaz. Çünkü devletin nüfus cüzdanıdır.
Evet, resmi kimliktir.
Yani resmi kimlik kartıdır. Bu sizin aidiyetinizdir. Orada yazıldıysa tabii ki o da kabul görür.
Yani belki de varsa bir hukuki eksikliği araştırılır ama muhtemelen bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sonuçta devletin her alanda kullanılmak üzere verdiği bir kimlik
kesinlikle,
kartı.
Kesinlikle. Yani birçok alanda da zaten özürlü durumunuzu oradan artık sorguluyorlar.
Evet.
Zaten yakın zamanda elektronik çipli sisteme geçilirse şayet zaten bu her anlamda daha kolay olmuş olacak.
Evet. Peki.
Pekala biz tekrar Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Sarper Bey ve Mehmet Bey'e birlikte yaptıkları bu çalışma için. Sanıyorum bizim de sorularımız bitti. Dinleyicilerimizden de yeni sorular gelmedi.
O zaman iyi akşamlar
ben
dileyelim.
Ben son kez mesaj panelimi kontrol ediyorum.
Evet.
Evet, hukuk, Sarper bir mesaj göndermiş yine. Hukuk, açık öğretim ve birçok araştırma kaynak kitapları taranıyor demiş.
Bu arada Sarper'de kitap taramaya devam ediyor herhalde diğer tarafta.
Evet, o da aynı şekilde devam ediyor. Yani ondan ekstren hiçbir şey yok. Aynen çalışmaya devam ediyor.
Evet. Peki.
Evet.
Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Yayınımıza katıldığınız evet. ve bizi bilgilendirdiğiniz için.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum.
Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Evet. Yaklaşık 1 saat 40 dakikalık bir sohbet yine gerçekleştirdik. Programımızın önemli bir bölümünü. Gelecekte çok daha verimli hale gelecek. Şu anki haliyle de zaten kullanılabilir ve yararlanabilir olan bir sistemin tanıtımına ayırdık. Çok da güzel oldu diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Şimdi 1 saat 40 dakikayı geride bıraktığımıza göre ne dersiniz? Fizik çalıştayına, engelsiz fizik çalıştayına geçelim mi?
Engelsiz fizik çalıştayına geçelim. Onun öncesinde iletişim bilgilerimizi tekrar verelim isterseniz. Zaten çok da fazla vaktimiz yok. Gerçi vakit sınırlamamız da yok ama dinleyicilerimizi sıkmamak adına diğer konuları da hızlıca geçelim.
Skype adresimiz eğitimde görme engelliler.
Mesaj panelimize www.görmeengelliöğrenciler.com/mesaj paneli ya da www.eğitimdegormeengelliler.org/radyo adresindeki mesaj paneli linkinden ya da duyuru mailinin ekinde gelen dosyanın içinde bulunan mesaj paneli bağlantısından bizlere ulaşabilirsiniz. Bu mesajları ben okumaya çalışacağım arkadaşlar.
Arkadaşlar 23 Nisan tarihinde ODTÜ'de Eğitim Fakültesi'nde 1. Engelsiz Fizik Çalıştayı gerçekleştirildi. Bu çalıştaya katılım gayet iyiydi. Şehir dışından katılımcılar vardı. Başta fizik öğretimiyle ilgili araştırma görevlileri veya üniversite öğrencilerinden olmak üzere diğer fen bilgisi alanlarından da katılımcılar vardı. Biyoloji ve kimya alanından da katılımcılar yer alıyordu. Biz de bir grup görme engelli kişi, dernek üyeleri ve diğer arkadaşlarımızın katılımıyla oradaydık. Yaklaşık 6 herhalde kişiydik sanıyorum, yanlış anımsamıyorsam. Serdar arkadaşımız da geldi İstanbul'dan, Serdar Kulak. 6 kişilik bir gruptuk yanlış hatırlamıyorsam, görme engelliler olarak da orada yer aldık. Ve bu engelsiz fizik çalıştayının havasını, heyecanını, nasıl bugün kitapların akademik kaynaklar erişim noktasında heyecan varsa, o günde acaba görme engellilerin fiziği nasıl yapabileceğiyle ilgili, yapılacak çalışmalarla ilgili bir heyecan söz konusuydu. Ve bu çalıştaya yaklaşık bir 15-20 dakika geç kaldım bu arada. Onu da söylemek durumundayım.
Buna çok şaşırdım çünkü sen normalde dakik bir insansın. Aslında, son dakikada olsa yetişen bir insansın.
Şundan kaynaklanıyor Bayram. Aslında ben yine zamanında yetişecektim. Fakat dolmuştan indiğimiz zaman bir arkadaşla beraber gidelim dedi bize. Tamam dedik. Serdar'la beraber gidiyorduk. Aya dedik herhalde arkadaş biliyor. Ama o da bilmiyormuş.
Evet, bu bilmediği halde yol göstermeye çalışan arkadaşlar iyi niyetli olsalar da ne yazık
ama
ki.
Ama şöyle bir şey var. Arkadaş da çalıştığa gidecekti zaten. Hani beraber ha. bulamadık.
Ha, anladım. Evet. Ben zannettim ki sadece yardımcı olmak
bir
maksadıyla.
Şöyle sıkıntılar oldu. Bize yani yanlış yönlendirdiler yoldan geçen kişilerde. Biz kaç defa eğitim fakültesi diye alakasız yerlere gittik. Neyse. Şimdi çalıştayda ilk önce Deniz arkadaşımızın bir bağlantısı oldu. Canlı bağlantı yapıldı Amerika'ya. Deniz Aydemir arkadaşımızla. Kaynaştırma eğitiminde okumuş bir arkadaşımız. Ve fizik öğreniminde ne sıkıntılar çektiğini, hangi yöntemlerle sınıf geçtiğini anlattı ki genelde aslında birçok kişi öyle geçiyor. Daha çok tanımlar ve basit formüllerle sınıf geçme eylemi gerçekleştiriliyor. Daha sonrasında yine Amerika'ya bağlanıldı ve audiograph sunumu gerçekleştirildi. Yani burada formüller ve şekiller, grafikler seslendiriliyor. Sesler kalınlık ve inceliğe göre şekil değiştiriliyor, şekil değiştiriyor ve o şekilde grafikler anlaşılıyor. Konuyla ilgili videolar zaten yayınlandı. Bunu derneğin internet sayfasından görebiliyorsunuz. eğitimdegörmeengeller.org internet adresimizde haberler bağlantısında veya ana sayfadan da zaten bağlantısına ulaşabiliyorsunuz. Engelsiz fizik çalıştayına ait videolar bu sayfada verilmiş durumda. Bunları izleyebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Arkasından dünyada ve Türkiye'de görme engelli bireylerin fizik öğrenimine yönelik örnekler, uygulama örnekleri sunumu gerçekleştirildi. Hatta otizmli kişilere, otistik öğrencilere yönelik de bir farkındalık sunumu yapıldı. Daha sonra yaklaşık 10 farklı çalışma grubu oluşturuldu ve bu çalışma gruplarına verilen kazanım listesi vardı. Konular belliydi. Bu konular arasından birini seçerek görme engellilere nasıl öğretilebileceği ile ilgili 20-30 dakikalık bir çalıştay gerçekleştirildi.
Mesela ne gibi konular vardı Emre?
Sana hangi konu düştü?
Bize sürtünme konusu düştü. Aslında biz biraz şöyle karma bir grup değildik. Bu kötü bir şeydi. Aslında bu belki şey yapılabilir, eleştirilecek bir yan. Görme engelli arkadaşlarımızın gruplara dağılımı biraz sağlıksız yürütülmüştü. Ve biz 3 kişi, 3 görme engelli kişi aynı gruba düştük. Şebnem, Serdar ve ben. Bir fizik bölümünde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi arkadaşımız ve bir de biyoloji öğretmenliğinde okuyan bir üniversite öğrencisi arkadaşımızdan oluşan bir gruptuk ve bizim grubumuz biraz zayıftı aslına bakarsan. Yani çünkü çok fazla çözüm önerileri geliştiremedik. Az sayıda akademik bilgiye sahip kişinin olması dolayısıyla. Ama işte hareket konusundan, sürtünme konusundan tutun da işte lise 1 konularından başlamak üzere birçok konu kazanım listesinde yer almıştı. Ve
ben şeyi merak ettim şu anda. Aklında kaldıysa bize kısaca bahseder misin? Optik konusunun anlatımı noktasında ilginç bir öneri geldi mi? Optik bir görmeyene nasıl anlatılır?
O konu üzerinde konuşuldu ama şu an için nasıl bir öneri geldiğini çok hatırlayamadım. Ama dediğim gibi iki tane video var şu anda.
Aha.
Onlara bir tanesi sunumlara yönelik video. Bir tanesi başlangıç kısmına yönelik video. Ve ikisi de zaten gayet detaylı videolar. Bunları izleyerek belki daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani genel olarak şöyle söyleyebilirim. Çok genç, heyecanlı, dinamik ve her şeyden önemlisi görme engelli bireylerin de fizik öğretimini yapabilmelerine imkan sağlayabileceğini düşünen kişiler oradaydı. Yani Allah Allah dedi bir kişi. Görme engelli bir kişi nasıl fizik yapabilir acaba? Ben zaten fizikçiyim. Gideyim ve göreyim dedi ve o çalıştaya katıldı. Bunun yanında biyoloji ve kimya alanlarından da katılımcılar vardı. Ve bunlar da kendilerine şu soruyu sordular. Fizik yapılıyorsa kimya da yapılabilir. Biyoloji de yapılabilir. Ve biz de belki bu alanda çalışabiliriz. Ve yarın engelsiz kimya çalıştayı düzenleyebiliriz diye kendilerine sormuş olabilirler. Bu anlamda başarılıydı. Dünyadan örneklerin sergilenmesi açısından önemliydi. Genel anlamda dediğim gibi başarılı bir çalıştaydı ve ben hep söylüyorum bu çalıştayla ilgili olarak. 23 Nisan tarihinde bu çalıştayın en önemli kazanımı şudur. 23 Nisan tarihinde Türkiye'de birinci engelsiz fizik çalıştayı yapıldı. 2013 tarihinde. Bu tarihe bir not olarak düşecek ve gelecekte bu çalışmaların devam etmesi halinde 2013'teki çalıştaydan bahsedilecek. Bu açıdan önemli. Şu örneği veriyoruz biz de yani tam bu noktada. 2007 yılında ya da 2006 yılında birinci engelsiz üniversiteler çalıştayı ODTÜ'de yine gerçekleştirilmişti. Tabii o zamanki katılım daha düşük muhtemelen. 28 kişiden bahsediyorduklar. Bugün yani geçtiğimiz yıl İstanbul Üniversitesi'nde Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştiren çalıştayda 400 kişi katıldı. Yani 28'den 400'e yükselen bir rakam.
Evet.
Bu sene biraz gerçi katılım düşmüştü ama yani genel anlamda Türkiye'de kabul gören bir çalıştay haline geldi. Yani engelsiz fizik çalıştayı da ilerleyen yıllarda Türkiye'de kabul gören bir çalıştay haline gelebilir. Bu noktada Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak biz de gerek görme engelli bireylere bu çalıştayın duyurulması ve gerekse diğer alanlarda desteklerimizi sağladık. O gün çalıştayla yer aldık. Amblemimiz posterde yer aldı ve üniversitelere asılan afişlerde derneğimizin logosu görüldü. İşte Gazi Üniversitesi'ne, Ankara Üniversitesi'ne asıldı bu afişler. Hacettepe'ye de asıldı. Artı Şebnem Ahyevran Üniversitesi'ne de bu afişlerden astı. Asılmasını sağladı. Ve dolayısıyla bu anlamda da derneğimizin bir kazanımı ve kazandırdığı şeyler oldu. Ben bu çalıştayı dediğim gibi verimli olarak değerlendiriyorum. Eğitimdegormeengelliler.org internet adresimizde derneğimizin ana sayfasında konuyla ilgili bilgiler yer alıyor. Buradan da detaylı bilgiler alınabilir. Genel olarak benim bu çalıştayla ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret.
Evet, umarım daha verimli çalıştaylar olur ve ilerleyen yıllarda fen bilimci görmeyenleri de sahalarda görürüz.
Aynı temenniyi paylaşıyorum. Bu tür çalışmalar yapıldığı sürece, altyapılar hazırlandığı sürece neden bir görme engelli fizik yapamasın? Neden kimya yapamasın, biyoloji yapamasın? Bununla ilgili önemli olan gerekli çalışmaları yapmaktır. Umarım bundan sonra çok daha güzel çalışmalar olur. Biz de Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak bu tür bilimsel çalışmaların her zaman destekçisi olacağız.
Ve düzenleyicisi de.
Evet, kesinlikle.
Saat pekala 21, engelsiz 51. Fizik çalıştığını sanıyorum epeyce bitirdik.
Ben çok kısa bir şey daha sorayım. Belki bunu programdan sonra da sorabilirim ama. Bu YouTube'dan canlı yayınlanacağı duyurulmuştu fizik çalıştığının. Ancak YouTube o verilen linki tıkladığımızda, ya ben açamadım, belki benim beceriksizliğimdir. Öyle teknik bir sıkıntım vardı yoksa...
Ya canlı yayının ne kadar verimli gerçekleştirildiğini bilmiyorum ama verdiğimiz link bu fizikli.com'un kanalıydı, YouTube kanalıydı. Orada daha önce yayınlamış oldukları videolar da yer alıyordu. Oradan bir
daha, daha önceki videoları gördüm ama şu canlı olarak şeyi bir türlü yapılan çalıştığı izleyemedim.
Sanıyorum orada teknik sıkıntılar vardı. Çünkü Amerika'ya bağlanırken de bazı teknik sıkıntılar söz konusu olmuştu. O konu ne kadar verimli oldu çok bilmiyorum ama mesela Engin abi de bağlantının koptuğunu, yeterli izleyemediğini söylemişti. Yani o en azından ben, herhalde bağlantıya girmiş ama yeterli derecede izleyemedi.
Ben hiç izleyemedim ama hiçbir şekilde. Bekledim, çok bekledim ama hiçbir şekilde şey gelmedi.
Evet.
Hiçbir sonra... şekilde görüntü akışı ve ses akışı maalesef gelmedi.
Biz de artık çekilen videolarla yetineceğiz.
Maalesef. Maalesef öyle olacak.
Evet.
Evet, engelsiz fizik çalıştayını burada kapatıyoruz sanıyorum değerli dinleyiciler. Geçen hafta uzunca üzerinde konuştuğumuz bir konumuz vardı. ÖSYM ve yaptığı sınavlarda yaşanılan mağduriyet ve aksaklıklar. Kısaca bu hafta da bu konuya değinmek istiyoruz ve 10 Mayıs'ta yapacağımız eylem üzerine sanıyorum konuşacağız.
Evet. Dilersen bu konudan biraz daha bahsedebilirsin. Ya en geç yarın derneğimizin internet sayfasını takip edebilirsiniz ve diğer sosyal ağlarını, mail grubumuzu ve Twitter, Facebook sayfalarımızı bir imza kampanyası yarın içerisinde yayınlanacak. Ve artı eylemlilik süreciyle ilgili de planlarımız oluşuyor. Yine bunu da internet adresimiz ve sosyal ağlarımızdan takip edebileceksiniz. İstersen bu konuyu da siz özetleyin.
Evet, bildiğiniz üzere değerli dinleyiciler, ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda biz engelliler bir takım aksaklık ve mağduriyetler yaşıyoruz ve sanıyorum bir süre daha yaşamaya devam edeceğiz. Ta ki biz bu sorunlara müdahil olup bunları çözüme kavuşturana kadar. Şimdi geldiğimiz son noktada Mayıs ayının ilk haftasında, yani haftaya Murat Kefeli arkadaşımız bir eylem başlatıyor Ankara'da. Ve bu eylemin kapanışında Cuma günü, 10 Mayıs Cuma günü biz de Eğitimle Görme Engelliler Derneği olarak ve destekçi kuruluşlarla birlikte bir basın açıklaması ve eylem organize ediyoruz. Katılımlarınızı bekliyoruz. Bunun yanında bu bir başlangıç olduğunu söylemeliyiz. Bu süreç ilerleyecek ve ta ki çözülene kadar bu sorunlar, taleplerimizi ilgililere iletmeye çalışacağız. İletmeye için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Birlikte bir takım çalışmalar planlanacak ve yürütülecek.
Evet, derneğin internet adresini eğitimdegormeengeller.org. Burayı takip edin. Mail grubumuza üye değilseniz yine üye olabileceğiniz bağlantılar mevcut. Ve mail grubumuzda zaten konuyla ilgili paylaşımlar, öneriler ayrıntılı şekilde yazışılıyor. Artı Twitter ve Facebook sayfalarımıza da takipçi olursanız konuyla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Herhalde yarın konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler sizlere ulaştırılacaktır. Genel olarak süreç böyle. Geçen hafta uzun uzun 2 saatlik bir program yaptığımız için bu konuyla ilgili. Hani tekrar aynı şeyleri konuşmanın da bir anlamı yok aslına bakarsanız. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ekleyeceğimiz bir şeyler var mı?
Hayır, şu an için eklenecek bir şey yok. Arkadaşlar biz şu an 2 metin üzerinde çalışıyoruz. İlk olarak change.org sitesinde imza açılacak bir metne son şeklini vermeye çalışıyoruz. Herhalde yarına kadar Emre'nin dediği gibi bu iş bitecek. Bunun yanı sıra 10 Mayıs'taki Turgay'ın bir önce bahsettiği eylemde okunmak üzere bir basın açıklaması, son derece kapsayıcı bir basın açıklaması ve 2010'daki ÖSYM sonumuz raporumuzdan da faydalanarak hazırlanmaya çalışılıyor. Bu konudaki çalışmalara da önemli bir, yani basın açıklaması ile ilgili de önemli bir aşama kaydedildi. Yine Emre'nin belirttiği gibi gerek mail grubumuz üzerinden, gerek internet sitemiz üzerinden, Facebook ve Twitter'dan bu gelişmeleri takip edebilirsiniz.
Son bir... Evet, bu arada ben konuyla bağlantılı olarak İstanbul'dan bizi dinleyen dinleyicilerimiz için bir duyuruda bulunmak istiyorum. Eyleme İstanbul'dan katılacak olanlar için bir araç tahsisi ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Eğer bu çalışmalar olumlu sonuçlanırsa 9 Mayıs gecesi Ankara'ya birlikte yol alacağız. Birlikte eyleme gideceğiz. Buradan bunu da duyurusunu yapmış olalım.
Evet. Bu da önemli bir gelişme. Eğer İstanbul'dan.
Olursa bu da yine grubumuz ve sosyal ağlarımız vasıtasıyla siz değerli dinleyicilere ve takipçilerimize duyurulacaktır.
İstanbul'dan yoğun bir katılım bekliyoruz bu sefer. Yani.
Evet.
3 Aralık'ta platform olarak ilk eylemimizi gerçekleştirdik. Ya daha önce farklı eylemlere destek veriyorduk, katılıyorduk ama organizatör olarak ilk defa 3 Aralık'ta bir basın açıklaması gerçekleştirildi engelli öğretmen atamasıyla ilgili. Hani aslında bakarsanız eylem yapmak çok marifet değil bence. Yani keşke eylem yapmaya gerek olmadan bu sorunları çözebilsek. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Aa biz çok eylemciyiz falan filan. Ama bizi buna zorluyorlar. Aslında bunu özellikle dile getirmek de yarar olduğunu
gerekiyor.
Düşünüyorum. Yani şöyle düşünülmek istemiyorum açıkçası kendi adıma ve derneğin de herhalde böyle düşünülmesi dernek için zarar olacaktır. Dernek her şeye eylem yaparak çözüm arayan bir konumda değil. Bizler daha önce de ÖSYM ile zaten süreci takip ediyoruz. İşte görüşmeler gerçekleştiriyoruz, denemeler yapıyoruz, raporlar sunuyoruz. Ama 3 sene önceki raporumuzu bir okursanız arkadaşlar, bu da yine internet adresimizde rapor bağlantılar linkinde mevcut. Ve şu anı karşılaştırın. Gerçekten çok az şeyin değiştiğini göreceksiniz. Yani 2010'da hazırlandı o metin. 2013 yılındayız. Mayıs ayı içerisinde hazırlandı. Gerçekten 3. yılına girmek
yılını
üzere.
Yılını devirdi.
Ve değişen çok fazla bir şey yok. Yani burada suç bizim mi? Ya da bunun değişmemesi noktasında ne kadar kabahati bize ait, ne kadar ÖSYM'ye ait, bunun takdirini sizlere bırakıyorum. Artı kendi içimizde vicdanen değerlendirdiğimizde de ne kadar biz elimizden geleni yaptık sorusunu kendimize sorduğumuzda da ben önemli mesafeler kat ettiğimizi düşünüyorum. Yani en azından girişimde, talepte bulunmak anlamında. Fakat ÖSYM'nin bizim taleplerimize kulak tıkaması sebebiyle bugün böyle bir kamuoyu oluşturma çabasına mecbur kaldık, bırakıldık. Dolayısıyla bu yürüyüşte, bu basın açıklaması da bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Onu da özellikle vurgulayalım aslında.
Bu noktada aslında benim aklıma bir olay geldi. Geçen günlerde okuduğum bir haber, grupta da paylaşılmıştı. Mecliste konuyla ilgili bir soru önergesi verildi. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda yaşanan mağduriyetler konusunda Milli Eğitim Bakanı'nın cevaplaması üzere bir soru önergesi verildi bir milletvekilimiz tarafından. Bu da meclis gündemine taşındığı anlamına geliyor.
Evet.
Aslında bir takım ilerlemeler, bir takım hareketlenmeler de yok değil.
Evet, işte bu tür kamuoyu oluşturma çalışmalarıyla meclislerde ya da diğer platformlarda bu konunun gündemde tutulmasını sağlamamız gerekiyor. Müge arkadaşımızın haberi üzerine bu soru önergesi mecliste verilmişti. Yine bu haberi de görmeengelliöğrenciler.com sayfasından okuyabilirsiniz arkadaşlar. Görmeengelliöğrenciler.com sayfası görme engelliler ve eğitim hakkındaki son haberlerin an be an yayınlandığı bir sayfa.
Sıcağı sıcağına.
Evet, haber portalı olarak görebilir ve takip edebilirsiniz. Mümkün olduğunca nitelikli haberleri yayınlamaya çalışıyoruz. Bu alanda da gerçekten internette de rüştünü ispatlamış bir internet sitesi olduğumuzu gururla söylemek istiyorum.
Kesinlikle haklısın. Aynı zamanda www.eğitimdegörmeengelliler.org sitesi üzerinden de güncel gelişmelere ulaşılabiliyor. Öyle değil mi Emre?
Tabii, oradan da haberlere yönelik bağlantılarımız var. Bu sayfadan da yine mevcut haberlere ulaşım söz konusu oluyor. Haberler bağlantısına girdiğiniz zaman derneğimizin internet sayfasından da yine bu haberlere ulaşım sağlanıyor. Herhalde bu ÖSYM mevzunu da kapatıyoruz. Eğer dinleyicilerimizden mesajlar gelmediyse veya sizden ekleyeceği bir şey yoksa.
Evet, kapatıyoruz. Dediğimiz gibi an ve an, gün ve gün gelişmeler paylaşılacak. Ve birlikte umuyoruz ki bu sorunun çözümü noktasında da çok önemli bir aşama kaydedilecek.
Evet, benim bugün haber vermek istediğim bir şey. Aslında keşke gerçi kendisiyle de konuşmadık ama Şebnem arkadaşımızın dernek adına yapacağı bir faaliyet aslında 2 hafta sonraki programımızda herhalde yaptığına dair haberi kendisi iletir. Kendisini programa dahil ederiz. 10-12 Mayıs haftasında GAP Genç Festival Adıyaman'da düzenlenecek bir festival bu. Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir organizasyon ve bu sene 5.'si gerçekleştiriliyor. Daha önce Antep Siirt'te yapılmıştı. Başka Kilis'te yapıldı mı anımsayamıyorum. Bu tür şehirlerde yapılan bir organizasyon ve bu sene Adıyaman'da gerçekleştirilecek. Ve derneğimiz adına, derneğin de ilk doğu faaliyeti olacak aynı zamanda. Bir katılım gerçekleşecek. Derneğimiz biliyorsunuz tüzüğümüzde ilke amaçlarımız kısmında da yazıyor. Gençlik alanında faaliyet gösteren ve gençlerin sosyal hayata katılımı, özgüvenlerinin geliştirilmesi ve karar mekanizmalarının dahil edilmesi gibi noktalarda faaliyet yürütülmesine katkıda bulunmak isteyen ve bu amaç doğrultusunda çalışma yürüten bir dernek ve bu amaç doğrultusunda sadece engellilerin faaliyet gösterdiği alanlarda değil, gençlik örgütlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda da yer almak isteyen bir dernek. Burada bir imge tiyatrosu çalışması yapılacak. Konunun detaylarını Şebnem arkadaşımız bir sonraki programımızda herhalde anlatacaktır. Ama ben bu programı, bu katılımı gerçekten önemsediğimi vurgulamak istiyorum. Yani daha önce Alternatif Gençlik Haftası'na katılmıştık İstanbul'da. Ankara ve İzmir'de girişimler sonuçsuz kaldı. O sene bu illerde festival yapılmadı. Bu festivalin Güneydoğu versiyonu aslında. Ve gençlik örgütlerinin sergiler açarak, atölyeler düzenleyerek faaliyetlerini sergiledikleri bir festival. Ve bu festivalde 2013 yılında ilk defa derneğimizde yer alacak. Şebnem Ayna arkadaşımızın, halkla ilişkiler ve iletişim sekreteri arkadaşımız Şebnem Ayna'nın girişimleriyle.
Evet, buradan kendisine selamlar gönderiyoruz.
Evet. Selamlar gönderiyoruz. Ve öyle, böyle önemli bir faaliyette derneğimizi temsil ettiği için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Evet, yavaş yavaş herhalde sonlanacak program.
Programımızın sonuna geldik ya da gelmekteyiz.
Kaydını da yine internet adreslerimize yükleriz. Artı bu programın ses kaydının boyutu ne kadar bilmiyorum ama 100 MB'i geçmemesi halinde Dünya SS'ine de yükleyebiliriz.
Evet, güzel olur. Aslında bu tür programların ses kayıtlarını alsak ve yüklesek çok hoş olur. Dinleyemeyen.
Bu programın ses kaydını alıyoruz zaten. Şu anda alınıyor. Ama dediğim gibi o internet sayfasında 100 MB sınırı var dosya yüklerken. Geçmiş programlarımız o yüzden oraya yükleyemedik. Ama bu programın kaydı 100 MB'i geçmediyse Dünya SSN'e de yükleriz. Ya da Dünya SSN'e yöneticilerine söyleyerek bu megabaytı biraz arttırmalarını rica edebiliriz. Ki oradan ama, da
ama bence programın boyutu kesinlikle 100 MB'i geçmiştir. Çünkü Bayram epeyce bir konuştu. Yani ben
mesaj da gelmiyor zaten.
Bilgisayar olsam, evet ben bilgisayar olsam Bayram'ın konuşmalarını kafadan bir 80 MB koyardım.
Ya zaten mesaj falan da gelmiyor. Mesaj gelmedikçe Bayram hani daha fazla böyle ne diyeyim yani bir şekilde hırslanıyor mu, üzüntüsünden mi konuşuyor, ne yapıyor bilmiyorum yani. Bayram sen ne yapıyorsun abi ya?
Şimdi bir kere mesaj gelmiyor tespitin doğru değil. Bugün
benim o kadar yalvarsan bana da mesaj gelir şimdi daha internetten.
3 mesaj okudum. Şimdi bence 100 MB'i geçirecek olan asıl veri Turgay'dan geliyor. Çünkü mesaj panelini anlatırken, mesaj panelinin nasıl ulaşılacağını anlatırken o kadar uzun uzun anlatıyor ki veya, ya da gibi bağlaçlarla dolayısıyla
Türkiye'nin asıl bağlaçlarını kullanıyor bence.
Evet, asıl işte, o şekilde. Bir de bana insan, bana sataşmaları yok mu? Yani en çok bence kotayı sizin ikinizin bana sataşmaları dolduruyordur. O yüzden bundan sonraki programlarda bunu da özen gösterirseniz bence iyi olur.
Peki, Dünya Sesen'de programımızı paylaşabilmek için o zaman biz daha az konuşacağız. Sözü sana daha fazla bırakacağız Bayram. İstediğin bu olsun yeter ki.
Ve yalnız şu,
evet değerli dinleyiciler, evet Emre.
Şu övüncü de paylaşmak istiyorum kendimizle. Arkadaşlar 2 saattir canlı yayın yapıyoruz.
Evet, ve farkında mısınız arkadaşlar?
Ve
farkında mıyız?
Hayır, şunu söylemek istiyorum özellikle. Aramızı normal müzik akışıyla vermedik. Hiç kesintisiz canlı yayın yapıyoruz. Ve bu aslında kolay bir şey değil. Aksaklıklar ve benzeri şeyler olabiliyor. Ve bu aralar biraz da insanların kendisini bir sonraki bölümü hazırlamaları için de veriliyor. Ama biz 2 saattir böyle bir arayı vermiyoruz. Turgay arkadaşımızın müzik arasını haricinde bir arada vermedik yani. Bunu da
o zaman bir radyo maşallah diyelim olarak kendimize ve dilerseniz Turgay'ın
evet
son bir kapanış şarkısıyla
bunu da bir radyo evet programcısı
beni
radyo
biraz programı anlasana olarak şarkısıyla bitirelim.
Evet, bunu da bir radyo programı olarak şey yapalım yani kendimizde de mutlu olabiliriz bence bugün için iyi bir performans.
Evet, umarım bu performansı her zaman gösteririz.
2 hafta sonra 14 Mayıs'ta biz yine buradayız.
Evet. Bugün de yayında ben Turgay Gümüş.
Ben Emre Taşkın.
Ve ben Bayram Şahin Aydın.
Sizlerle beraberdik. Ve artık huzurlarınızdan ayrılıyoruz. 2 hafta sonra 14 Mayıs'ta yine sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Ciddi bir aksilik, bir terslik olmazsa yine bizleri yalnız bırakmamanızı istiyoruz.
İyi geceler
ve
herkese.
Hoşçakalın. İyi geceler.
İyi geceler efendim.
Duydunuz dilin sesini.
Evet. Gitarı biraz daha yaklaştırabilirsen.
Evet, şu anda nasıl duyuluyor? Gitar.
Şu anda iyi.
Kendimi esir aldım, çalmadı yine telefonlar, alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancın var, gel etme nazlı güneş, sensin gönlüme eş. Beni biraz anla sana, ölürüm aşkına yar, ölürüm diyar diyar. Beni biraz anla sana. Of, sarıl bana. Beni biraz anla sana. Beni biraz anla sana. Kendimi esir aldım, çalmadı yine telefonlar, alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancın var, gel etme nazlı güneş, sensin gönlüme eş. Beni biraz anla sana. Ölürüm aşkına yar, ölürüm diyar diyar. Beni biraz anla sana. Of, sarıl bana. Beni biraz anla sana. Beni biraz anla sana.
Ağzına sağlık.
İyi geceler herkese de.
Sağlık. İyi geceler.
İyi geceler. Many parts of the battery. Only many parts are spread out. Samsung Broadcaster. Listening 1 MP 364 KB / 22 KHz.